31 Ekim 2017 Hakan Yalman kader okumaları.
Evet, selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar. Şimdi en son geldiğimiz yerde iki noktayı bir şöyle özetledikten sonra hani bayraktan bahsettim. Bayrağın işte aslında talebeler İlham Atatürk gibi olması durumundan bahsettik. Sonra da ard arda gelen şeylerden oluşan bir sistem olduğundan bahsettik. Yani bir televizyon ekrandaki görüntü gibi kainat sisteminin ard arda gelen yapılardan olduğunu bahsettik. Şimdi burada tabii şöyle bir nokta ortaya çıktı. Şu her bir levha birbirinin ardından gelen, hani o kadar süratli ard arda geliyor ki artık burada neredeyse birinden sonra diğer levhanın gelmesi neredeyse zaman sıfır gibi. O kadar süratli. Hani biz bir lamba yanmasında işte bir saniyede 50 kere ya yani bir televizyon ekrandaki görüntü bir saniyede 100 kere gerekiyor.
Frekans.
Burada o kadar hızlı ki artık neredeyse bir saniyede sonsuz kere. Yani zaman sıfır olunca sonsuz levha ard arda geliyor gibi düşünecek olduğunuzu söyleyeyim. Şimdi burada bir de bayrak içerisinde her şeyin her şeyle irtibatlı olduğunu, adeta bunun her bir parçasının da bir bayrak gibi olduğunu, topyekun bunun da ayrılmaz bir bayrak gibi davrandığını. Yani bir parçayı ayırdığımızda diğer parçaların da onunla o kadar sıkı bir bağlantı içerisinde olduğunu ve dolayısıyla bunu ayırmak diye bir imkanın olmadığını, bunun diğer bütün noktalarla da birebir irtibatlı olduğunu ifade etmiştik. Şimdi burada şöyle bir şey ortaya çıktı. Şu her bir levha, bunu şöyle yatıracak olursak, yani bir noktadan dağılan, buna bir şey gibi, işte olayın ilk başladığı nokta gibi, hani şurada nasıl ki bir büyük patlama var, her bir levha da bir noktadan dağılan bir yapı gibi. Yani mekan bağlantısı olarak düşündüğümüzde, mesela şu an zamanı...
Yani bunu şöyle an gibi mi düşünüyorum?
An gibi düşünüyorum.
Şu anda da mesela o levhaların birinde miyiz?
Aynen. Devamlı. Hatta bak şu anda birindeyiz dediğimiz anda hani
geçti.
Bir sürü levha geçmiş oldu. Evet. Ha. Biz onu diyene kadar. Böyle peş peşe ard arda bir sürü levhalar birbirine takip ediyor olarak düşüneceğiz. Şimdi bir levhayı dondurduğumuzu düşünelim. Yani şurada bir levhayı tık diye dondurduk. Hani televizyon ekrandaki görüntü gibi. Oradan buraya baktığımızda şimdi buranın aslında bu durduğu anda da böyle bir sabit görüntü oluşturan anda da aynı televizyon ekrandaki görüntü misal düşünecek olursak bu duran tablonun aslında yine arka planda hareketli yapılarla irtibatlı olduğunu ve geriye doğru gidildiğinde de bir yerden sonra artık şeyin kalmadığını, yani burada işte diyelim ki top var efendim, işte üçgen var, neyse diğer nesneleri de düşünebiliriz. Yani sandalye var, masa var.
Her şey, ama, her şey
buluyor. Yani burada artık bu alanlar ortadan kalkıyor. Yani şeyde ekrandaki görüntü, buradan hani bir tüple buralara geldiğini düşünecek olursak, şuradan bakıldığında bu üçgen burada var ama artık burada üçgen görüntüsü kalmıyor. Yani burada her şeyin bilgisi var ama bizim algılayacağımız şekilde görüntüsü yok. Burada bunlar görüntüye dönüşüyorlar. Ve şuraya doğru gelindikçe de bir yer var burada. Artık bunlar sıkıştırılmış bir tek noktada tüm levhanın bilgisi şeklinde var.
DNA gibi sanki.
Evet, yani hatta DNA'dan da çok daha sıkıştırılmış tek bir nokta. Şimdi buradan aşağıya doğru inildiğinde ayrışmalar başlıyor. Ya bugünkü işte fiziğin burada bu ayrışmalara söylediği şey dalga. Hani dalga işleminin çöküşü demiştik ya. Şurada tek burada ayrışmalar başlıyor. Ondan sonra burada da bu ayrışmış şeyler şu levhada görünür hale geliyor. Şimdi burada her birinin ayrı ayrı göründüğü üçgen, top, işte kare, neyse farklı farklı dolap, tezgah, ondan sonra insan, kulak, göz, bunların olduğu bir alan var. Biz bunu hem bizim Risale-i Nur'un terminolojisinde hem de aslında tasavvuf tarihçesinde de buna baktığınızda o terminoloji kullanılmış. Şu alana mülk alanı deniyor. Bu mülk alanında şeyler var, ayrışmışlıklar var. Yani her bir şey kendi özelliğiyle işte bir şekle girmiş ve tanımlanmış olarak. Şuraya gelindiğinde ise işte yavaş yavaş yukarı doğru çıkıldığında artık bir yerden sonra bu ayrışmışlıklar ortadan kalkıyor bir sonraki şeyde. Burada melekût alanı.
Şimdi bu arka plan.
Arka plan. Şimdi burada hepsi burada. Yani kare de burada, üçgen de burada, daire de burada. Hepsi var burada ama ne nerede ayırt etme imkanı yok. Yani dolayısıyla kare bunun neresinde? Her yerinde. Ya da hiçbir yerinde. Yani burada kare var mı? Evet var. Şimdi o ilk başta söylediğimiz bilgi ve görünen bağlantısını da hep hatırda tutacak olursak, burada bilgi olarak var olması gerçekte de var olduğunu gösterir mi? Evet gösterir. Hatta şuradakinden daha güçlü bir varlık olarak kabul edilebilir. Neden?
Bu kaynağı çünkü.
Hem onun kaynağı hem de şu varlık ancak bir gözlemciyle varlığı ortaya çıkabilen bir durum. Yani bunu mesela gören, işte bizim gibi bakan biri olmazsa burada bu kare ortaya çıkmıyor. Ama burada bilgi olarak var olduğunda gözlemciden de bağımsız olduğu bir nokta. Yani daha güçlü bir varlık mertebesi aslında. Tabi hem Yunan felsefesi hem işte Aristo biraz daha böyle arzileştirme eğiliminde olanlar bunu daha çok ön plana çıkarmaya çalıştıkları için yani materyal varlık sanki işte bilgi
bütün düzeyi, gerçeklik bu durumda
hani gibi, evet, daha çok olayı materyal varlık düzeyine indirmeye çalıştıkları için ondan sonraki süreçte de mesela bizim şu anda en çok yaşadığımız sıkıntı pozitivist bakış. Yani laboratuvarda gözlemlediğimizin ve onun dışındakilerin aslında gerçeklik düzeyinin düşük olduğuna dair bir algımız var. Daha olay materyal dünyaya indiği için. Burada daha güçlü bir varlık mertebesi var. Bir de şöyle düşünelim. Şurası buradaki her şeyin işte bugünkü tabirle ziplendiği değil mi? Hani her şeyin ziplendiği tek bir nokta. İşte buraya da vahdet diyoruz. Şimdi buradan kıyasla burayı ifade ettiğimizde de burası kesret oluyor. Aslında şurada kesretin henüz bir başlangıç mertebesi. Yani burada da bir işte dalgalar şeklinde ilk kesretin başlangıç mertebesinin olduğu an. Şimdi burada mesela Muhyiddin Arabi'ye baktığımızda bu alan böyle ta vahdetten kesrete doğru işte Ceberut, ondan sonra Heyyula böyle farklı farklı mertebelerde de bir 7-8 mertebede ifade edilmiş. Ama bizim için aslında şu iki tanım olayı çözmek açısından yeterli. Ve buradan buraya inerken de farklı kesret mertebelerinin olduğunu bilmemiz de gene bizim açımızdan şu an hani olayı idrak etmemiz açısından yeterli. O zaman bir kere varlıkta bir kere teknik yok. Yani şu masa işte masadır, bu işte bizim gördüğümüz şekliyle bu masadır, sadece bu şekilde tanımlayabiliriz diyemiyoruz. Bir, bu masanın burada görünen kısmı var. Bir de arkaya bakan bilgi olan kısmı var. İşte o bilgi olan kısmı bugünkü fiziğin dalga diye tarif ettiği şey. Yani burada bu masayla alakalı bir dalga var. Bu dalga buraya çöktüğünde işte bir masa görüntüsünü alıyor. Ama şu arka planda bu geniş kuşatıcı, her yerde varlığının bilgisi olan, yani varlık bilgileri olan ama hiçbir yerde de direkt masa olarak gözlemlenemeyen bir konumda. Dolayısıyla her bir varlığın bir bu melekût boyutu var, bir de mülk boyutu var. Melekût boyutuyla ayrışmışlık yok. Ondan sonra kendi alanlarını belirleme yok ve bir sınır içerisinde ortaya çıkma yok. İşte bu melekûtteki şekle biz şeffafiyet diyoruz gene bizim terminolojimiz içerisinde. Yani bu aslında bugünkü fizikçilerin dalga diye tanımladığı şey. Yani şeffaflık aslında artık saydamlaşmıştık bir şey içerisinde. Yani adeta buharlaşmış ve şekli şemali görünemez hale gelmiş. Yani biz bir buz parçasının eriyip de önce suya dönüşmesi, ondan sonra da buhara dönüşüp bütün odada dağılmış halde bulunması, yani aynı su molekülleri bütün odada var mı? Var. Yani kristalleşip şeye geldiği zaman, bir küp haline geldiği zaman biz onu buz diye tanımlıyoruz. Ama dağılıp buharlaştığı zaman gene aynı su genişlemiş ve kuşatıcı bir alanda var. İşte melekûti boyutta her bir varlığın bir şeffafiyeti var. Yani dalgalar şeklinde ifade edildiği bir boyut var. Bir de şuraya inildiğinde bu varlığın kesret aleminde görünen şekli, buna da teşahhusat diyoruz. Yani bir tanım içerisinde işte diyoruz ki özgül ağırlığı bu olan, ondan sonra şekli şu olan, şu kadar konum ifade eden, hacmi bu olan.
Şimdiki yeni dilde somut, elle tutulan falan.
Elle tutulup gözle görülen bir şey. Yani aslında her bir varlık böyle bir dondurulmuş levha içerisinde bir arka planı, bir de görünen boyutu var.
Şöyle mi anlamamız lazım? Şimdi mesela o teşahhusat mı dediniz?
Teşahhusat, evet.
Teşahhusat.
İki
yani şu an, şu anı bir an için durdurduğumuz şu anda. Bu masa burada da vardı. Geçen hafta da buradaydı.
Evet.
Ama o geçen hafta benim zihnimde bir yerde kaldı.
Bir de yani şöyle, yani
o şeffafiyet alanında kaldı bu masa. Evet. Ama bugün burada da gene rastlıyorum.
Evet.
Burada maddi olarak var diyorsun.
Burada maddi olarak. Şart. Ben tam anlayamadım, tam böyle oturtamadım.
Şimdi teşahhusu şöyle de düşünebiliriz. Mesela
şu an teşahhusat dediğiniz şu an gördüklerimiz değil mi?
Şimdi bu gördüklerimiz içerisinde her bir varlığın kendine has özellikleriyle ortaya çıkması. Mesela siz oda boşaltılmış olsa ve şu masayı burada görseniz gene diyecektiniz ki bu geçen hafta bizim üstünde çalışma yaptığımız masa. Buna nereden ulaşacaktık? İşte belli bir şekli var. Üstünün işte beyaz bir kaplaması var. Ondan sonra mesela bu daha küçük bir masa olsaydı diyecekti ki bu geçen haftaki masa değil. İşte o şekil, şemal ve ona ait gibi gözüken özellikleri ortaya koyduğu durum onun teşahhusu, yani bir tür benliği diyebiliriz. Yani ruhu olmayan varlıkların benlikleri diye de ifade edilebilir teşahhusat.
O zaman hepsi bildiğin içinden sanki doğan gibi mi oluyor?
Efendim?
Sanki hepsi birbirinin içinden çıkan gibi oluyor. Büyüdükçe, genişledikçe daha mı bakış açısı genişliyor? Nasıl oluyor?
Yani şöyle, genişlemekten öte her bir varlık, şimdi mesela bu bardak.
Bunlardan öte galiba bir zamanı şey yapıp
sıkıştırıyor mu?
Zamanı anlamaya çalışıyoruz herhalde.
Şimdi zamana geleceğiz. Ben şu anda sadece bir mekan içerisinde
o patlamadan bu teşavvüs
yapacak. Şöyle şuradan bir levhayı,
zaman yürüyor ya.
Şöyle buradan bir levhayı aldık ve şöyle yatırdık.
Tamam.
Şimdi artık sadece mekan üzerinde çalışıyoruz.
Evet. Zaman durdu.
Zamanı durdurduk.
Zaman durdu.
Evet.
Tamam. Ama o durmuş zamanın da görünen yeri, teşavvüsat olan yeri, materyal görünen yeri başka.
Tabii.
Bir de arka planda bu görünmeyen
bu levha sabit
bilgi tarafı var.
Evet, sabit duruyor. Yani bu sabit duran levhanın da aslında bir donmuş yapılardan oluşmadığını, hani bayrağı hatırlayacak olursak bayrak sabit bir nesne gibi gözüküyor değil mi şeyde? Sahada.
Ama değil.
Ama arka planına bakıldığında sabit değildi. Burada da yine buradan buraya sürekli bir ışınım diyelim buna. Yani bir tecelli. Yani sanki buradan buraya sürekli bir yayın var.
Yansımalar var.
Yansımalar var, evet. Bu yansımaların sonucu bu şekil ortaya çıkıyor. Yani bizim donmuş, durmuş, zaman ve mekana bağlantısı kesilmiş dediğimiz levhanın da aslında bir ışın yayınımı gibi ortaya çıktığını.
Yani onu şöyle düşünsek, onu bir sinema perdesi düşünsek, arkadakinde projektörün bir dursa,
orada görüntü sabit duruyor ama
yok, projeksiyon dursa görüntü kalmıyor.
Görüntü kalmıyor ama orada sabit bir görüntü varken de biz şunu biliyoruz ki projeksiyondan sürekli oraya
şey
mi? Herhangi
mesela, ama bu şeye benziyor biraz o zaman, daha belki daha şey, o hani Matrix filminde ben bir yerde uyutuluyorum ve bana bu an yaşatılıyor. Bu
yani işin tabi özünde oraya geliyor.
Görünenler tabii yaşatılıyor
tabii
gibi mi?
Tabi. En nihayetinde o en başta dediğimiz tablo hep geçerli olacak. Yani bütün
şu anı bu incelerken de öyle mi yani?
Öyle. Tabii, aynen öyle. Evet. Öyle. Tabii. Zaten gerçekte
sizler her şey, her şey, işte gördüğüm, görmediğim her şey bana yaşatılıyor.
Tabii. Hatta buradan şu hani şu çıkarımı da direkt yapabiliriz. Zamanı aslında durdurmanın imkanı hiç yok. Hı. Ama zamanı durdurmuş hissi yaşatma durumu var. Yani ekranda görüntüyü şimdi diyor ya sunucu. Hı hı. İşte seminer veren diyor ki görüntüyü burada bir durduralım. Gerçekte görüntü duruyor mu? Gerçekte görüntü patır patır devam ediyor ama izleyenler görüntüyü durmuş olarak algılıyorlar. Hı. Yani tablo işin
önünde veren çünkü bir şey var orada.
Tabii. Yani onu durdursa işte Hakan abinin dediği gibi görüntü kalmaz. Yani burada
açık stop olsa
evet. Yani durmuşluk diye bir tanım var ama yani zaman durdu diye bir tanım var. Ama bu duran zamanda şuradaki sürekli şeyle ancak ortaya çıkabilir.
Olmaz, o da olmaz.
Yani düşün. Zaman durdu diye biz sadece zihnimizde düşünüyoruz.
Ha, evet, yok, aynen öyle. Tamam, işte o işin en başında o yüzden ben beyinle sistemi yan yana yerleştirdim ki bu ikisi birbiriyle çok bağlantılı.
Ne algılıyorsan.
Evet, çok algıladıklarımızla
gerçekte olan çok
birebir
anlamak zor olabiliyor.
Evet. İkisi birebir yani birbirini tanımlayan, tamamlayan ve birinin oluşması diğerine bağlı olan iki unsur. Yani algı olmadan, idrak olmadan kainat diye bir şeyden bahsetmek de mümkün değil. Şimdi belli bir zamanda böyle bir bağlantılar ağı var ve bunların her birinin çizdi. Buna biz üçgen diyoruz, bu bunun teşahhusu. Şu üçgen bunun teşahhusu, bu da daire bunun teşahhusu, kare bunun teşahhusu. Tabii
şahsiyet kazanmış olma hali diyelim Osman abi.
Aynen.
Yani teşahhusat Osmanlıca tabir.
Yani bir şahsiyet kazan.
Bir şey, evet, ona artık kimliği var yani. Ha, kimlik onu kazan. Tanıyorsunuz o şeyi.
Veya oradaki şeffafiyetin zıttı olan bir şey değil mi?
Evet, aynen.
O tabii. Şey tarif edilebilir hale geliyor.
Evet.
Kimlik kazanma mı dediniz?
Evet, öyle işte. Şahsiyet kazanma, şahıs olarak onu tanıma. Özel, ben bu Osman abi diyorum. Çünkü neden? Biliyorum, tanıyorum. Geçen hafta görmüştüm falan.
İşte yani ondan dolayı ses ki biz mesela şuna niye dahil ediyoruz? Gözümüze böyle bir şekil geldiği için. Buna niye üçgen diyoruz? İşte bu şekillerimiz üçgen diye tanımladığımız için. Hatta şunu da test etme imkanımız yok. Acaba bunu benim gördüğüm şekliyle senin gördüğün şekil aynı mı?
Mümkün değil mi? Anlamamız.
Bunu test edemeyiz. Ama hepimiz şu görünen, hepimizin görüp de anlam verdiği şekle üçgen diyoruz. Yani orada bir ortaklık alanı oluşmuş. Efendim?
Onun için Mecnun'un Leyla'sı Mecnun'a Leyla yani.
Evet.
Bir de renkler diyorlar mesela kırmızı yeşil gören birisi yeşil diyor. Onu biz de
yeşil.
Biz de yeşil diyoruz çünkü onun gördüğü her şeyi görüyoruz. Çünkü anlık algılıyoruz.
Tabii.
Böyle biliyoruz. Halbuki farklı şey görüyoruz.
Tabii. Şimdi bu şey tablo böyle. Şimdi bir de buna zamanı kattığımızda aslında bütün bu tablo da böyle pat pat pat pat arkaya doğru dizildi ya, işin içine zaman katıldığında bu tablo hani şuradan bakan birinin geriye doğru derinleştiğini ifade ettik ya, bir de çok tepeden külli bir nazarla bakıldığında şu tabloda aynı şekilde şeye dönüşüyor, aynı şurada bir tek levhanın aldığı şekle dönüşüyor ve burada artık hani zaman sıfır dedik ya. Zaman sıfır ne demek? Bir levhayla, şurada gördüğümüz bir levhayla şu bütün levhaların toplanmışının bir arada oluşu arasında bir fark yok.
Yani zaman
o bakış
yok.
İçin ama değil
şey
mi?
Bize diyor,
o bakış için.
O bakış için tabii.
Tabii bizim için değil.
Ha. Şimdi tabii biz orada şu şeyin tablonun içerisinden baktığımız için
biz öyle göremeyiz.
Bizim baktığımızda işte o dediğimiz şey çıkıyor. Yani sen burada bakışın geriye doğru derinleştikçe bu uzayıp gidiyor. İşte 13 milyar yıl, 14 milyar yıl, 20 milyar yıl.
Biz onu bir zamanla ölçüyoruz.
Zamanla ölçüyoruz. Ama
önce,
şurada
önce sonra, önce sonra, önce sonra
olaya nazar eden bir bakışın nazarında aslında tablo aynı şekilde dönüşmüş oluyor.
Yani başıyla sonra aynı gibi.
Aynı düzlemde birleşmiş oluyor.
Ezeliyet mi o?
Evet, ezeliyet bu. Yani pat pat pat pat pat böyle ard arda dizilmiş ve artık bunun öncesi sonrası ondan sonra şu daha önce gelmiş bu daha sonra gelmiş diye bir ayrım yok. Hepsi aynı düzlemde. Zaten o bayrağın bir tarafının diğer tarafıyla irtibatlı olduğunu düşündüğümüzde de yani o şekilde olaya baktığımızda aslında şuradaki ilk atomla şu an bizim burada ders yaptığımız işte şuradaki lehada olan, şurada işte Risale-i Nur Enstitüsü'nün ondan sonra ders yapılan, kader okumaları olan tahtasının şu noktası arasında anlık bir irtibat var. Ve bunu şöyle de düşünebiliriz. Yani sistem, o hani bilginin işleyişi olarak düşündüğümüzde, şurada ben bu noktayı koyabilmem için şu noktada bunun bilgisinin kaydının olması lazım. O da şu anlama geliyor. Şimdi ben geldim burada bu noktayı koydum değil mi? Bu noktayı koyabilmek için işte elimi kullandım, kolumu kullandım, zihnimde bazı işleyişler oldu. Şimdi bu işleyişleri geriye doğru götürdüğünde benim bu noktayı işte koyabilmem için kol kaslarım çalıştı. Beynimde bazı işleyişler oldu. İşte orada nöronlar, nörotransmitterler. Tabii bunun biraz daha gerisine gittiğimde işte bizim kader okumalarıyla ilgili işte Risale-i Nur'u tanımamız, oradan aldığımız bilgiler, bunların daha sonra işte bir Risale-i Nur Enstitüsü denen bir yer oluşturulması ve burada bir program yapılmasının birileri tarafından
yani düşünülmesi. Yani şimdi şu andan geçmişe doğru hızlı bir şekilde götürüyoruz.
Evet.
Sizi siz yapan bu arada ne kadar ne varsa.
Tabii. Yani geriye gidildiğinde en son bu iş nereye kadar gider?
Anne karnındaki
yani, tabii. Onlar... Ve bunlar bir de düşünün ki zincirleme reaksiyonlar. Yani mesela işte Hakan abi de onu çok net bilir. Neticede o hücre bölünmelerinde bir aksama olduğunda bir kol gidiyor mesela. Anlık, saniyelik bir aksama olduğunda mesela bir kol olmuyor. Şimdi insan vücudu düşünün 60 senelik ömür için ufak bir sapma bir kolu ortadan kaldırıyorsa kainat sistemi, yani düşünün ki böyle tıkır tıkır tıkır gelen levhalarda anlık bir şey eksiklik sistemi tamamen allak bullak ediyor. Yani ortadan birçok şeyin kalkmasına sebep oluyor. Dolayısıyla buyur.
Kaynak o nokta mı abi yoksa yukarıdaki nokta mı? Yani
burada şimdi maddi olarak buradan bir çıkış var.
Bizim anladığımız oradan çıkış var.
Evet, bizim gördüğümüz buradan bir çıkış var. Tabii ki işte
bu kaynak bilgi orada.
Buradan buraya bütün her şeyi kuşatan bir bilginin aslında şuradaki yansımasını görmüş oluyoruz.
Resmi şöyle düşün.
Evet.
Şöyle alındığını ve sadece bu keste bakıldığını düşün.
Evet.
Yani o nokta ile o nokta aynı nokta.
Yani dolayısıyla bu noktayla şurada benim bak tahtaya koyduğum nokta arasında bir irtibat olduğunu net görmüş oluyoruz.
Şimdi zaman boyutuna geçtik mi abi? Sanki zamanda biraz değindik burada herhalde.
Evet, işte şu şeyi içine aldığımızda artık zaman boyutuna geçmiş olduk.
Yani mesela şu sonraki koyduğunuz noktaya gelene kadar bu arada bir zaman, bir mesafe oluştuğu için hareket etmem gerekiyor benim. Dolayısıyla zaman ortaya çıkıyor değil mi yani?
Tabii.
O hareket sanki zamanı çıkarıyor. Ama yukarıdaki açısından hareket yok yani.
Hepsi aynı düzen.
Duruyor yani.
Hepsi aynı düzen. Ha, durmak diye de bir şey yok. Yani bunu hepsi aynı düzen. Şimdi durmak dediğinde gene işin içerisinde bir zaman
devinim gene var.
Var evet. Ama artık burada teklik var. Hani şey Hakan abi ezeliyet dedi ya. Aslında burası bir ezeliyet.
Bir anda başı sonu, bize göre başı sonu görmek.
Her şey aynı düzen.
Bize göre başı sonu.
Evet. Her şey aynı düzen. Peki şu anda her şeyin aynı düzende olduğu bir kainatta olduğumuzu idrak edebilir miyiz?
Biz edemeyiz.
İşte ona dair ipuçları mesela şey sen okudun mu? Tanrı'nın yüzü diye adam.
Ya ben onu bulamadım.
Ben arayamadım.
Adam mesela fizik bilgisiyle o geçmişte ilk başlamıştı. Yani şuralardaki bir şey gördüğünde aslında bir anlamda şunun varlığından haberdar olmuş. Ve diyor ki orada sanki biz Tanrı'nın yüzünü görür gibi olduk. Yani biz mesela buna tevhid ve vahdette cemal ve kemal-i ilahi.
Şey de diyorlar ya hocam hani bilmem ne yıldızını görüyorlar. Diyorlar ki şu yıldız farz et ki o yıldızda olsak oradan dünyayı gözlüyor olsak işte o yıldızın bize olan uzaklığıyla orantılı onun bilmem kaç sene önceki bir halini göreceğiz gibi. Bu benziyor mu bu anlatım?
Tabii. Ve burada mesela bakın böyle bir çıkarım yapılabiliyor olması da mesela adam diyor ya şu yıldızda olsak oradan şöyle görürdük diye.
Ha, oradaki adamın bize baktığı bir başka bir şey. Bir de biz diyelim ki biz de o yıldızı görüyoruz, oradaki bir şeyleri görüyoruz. Ama o görüntü diyorlar ki işte bilmem
karşılayacak
görüntü. Yıl önceki görüntü. O bizim gördük dediğimiz şeylerin belki yerinde yerler esiyor. Hmm. Mesela oradan bakan adam belki bizi şu anda göremiyor, şeyi görüyor. Fatih'in devrini yahut daha önceki bir devri görüyor gibi.
Doğru. Şimdi,
bunu da öyle mi düşünüyorsun?
Doğru. Burada bir de ben şunu diyorum. Bir önemli nokta da şu. Hani biz şöyle yapsak, böyle yapsak, mesela şu yıldıza gitsek, oradan baksak dediğimizde bunun bizde bir karşılığı var değil mi? Aslında bu da çok önemli bir veri. Yani biz burada hani hayal kuruyoruz, bunun bir gerçekliği yok gibi düşünüyoruz ama işte arka planda şöyle yapsak, böyle yapsak, işte şuraya gitsek, oradan baksaydık böyle olurdu. Bunlar da aslında bir varlık alanı. Şimdi o yüzden mesela biz o materyal gerçekliğin içerisinde bunları çok da böyle önemsemiyoruz. Yani bunlar işte bizim hayalimizin oluşturduğu şeyler diye. Ama bu işte neticede bizim o noosfer dediğimiz alanda böyle bir şey de var. Paylaşım alanı da var. Yani ortak hayallerimiz o hayallerle
tutulmuyor.
Efendim, evet, evet.
Tutulmuyor ama bu da var.
Var.
Bir düşünce var, bir hayal var.
Mesela hepimizin bak işte başlangıç anı diye hepimizin zihninde bir karşılık var. Aynı şeyin
görmediğimiz üçgenin zaten, bilgiyle bunu
tabii. Üçgenin, karenin, ondan sonra dikdörtgenin karşılığı olduğu gibi böyle bir karşılık var. Yani mesela o şahıs bize dediğinde işte şu yıldıza gitsek oradan baksak dediğinde bizde bir bakma şeyi karşılığı oluşuyor değil mi? Baksak şöyle olur diye bir karşılık oluşuyor. İşte bunlar da aslında varlık aleminin bir parçası.
Aslında gidip baktığımız yok ama baksak dediğimiz anda bile tabii. Düşünce bile bir varlık.
Tabii. Yani mesela şuradaki herkesin hayatında Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam çok önemli bir yer tutuyor ama hiçbirimiz de görmemiş. Bu da bak o şeyin aslında o noosfer dediğimiz alandaki varlık hakikatinin bir karşılığı.
Her şey madde değil.
Değil, evet. Şimdi o zaman burada bir teklik düzlemi oluştu. Burada gene buradan anlık bir ışını. Şimdi ben bunu şu şeyi okuduktan sonra kendi zihnimde oturttuğum bir şey var. Karşılık. Onu da söyleyince zannediyorum siz de orada tam böyle bu meselenin zihninizde oturduğu bir karşılık diye düşüneceksiniz diye ümit ediyorum.
İnşallah.
İnşallah. Yani çok
zorlanıyoruz. Patlayıcı yapıyoruz.
Bunları yani oturturken ben merak ediyorum. Hepimizin kafasında aynı şey mi oturuyor? Ben farklı anlıyorum. O farklı mı anlıyor?
İşte burada mesela oturmadığını düşündüğümüz şeyleri.
Yani ben oturtamıyorum tam da.
Evet.
Bizde daha
benzer bir şeyi Einstein'ın bu zamanı anlatırken şöyle bir şey çizdiğini görmüştüm hocam. İşte siz, bu biraz şu kısmı biraz size anlattıklarınıza benziyor. Şu kesişen nokta şey. Şu an şurası geçmiş, şurası da gelecek.
Evet.
Yani gelecek çeşitli olasılıklarla böyle dallanıyor. Bu da şeyin işte varoluştan bu yana olanlar ve benim ve anımın olduğu yer burası gibi.
Doğru.
Sizinki belki başka bir şey gibi. Böyle bir şeyden de bunları sizin anlattıklarınızı düşünüyorum da.
Ya o da olayın şöyle bir boyutu. Hani şu birleştirdiği yer, şöyle düşünürsek birleştirdiği yer çöküş anı. Hani dalgalar var. Bu da çöküyor. Artık materyal bir dünya. Ama bu materyal dünyadan az önce dediğim bilgi ve hayale dönüşüyor. Artık tekrar bir genişleme alanına doğru. Yani o bilgi ve hayal alanı da gene bir işte dalga alanı.
Evet.
Şeffaf.
Şeffaf, evet. Yani burada
kesif değil, şeffaf.
Tabii. Mana.
Çeşitli olasılıkların gerçekleşmesiyle.
Maddileşiyor ve tekrar manaya dönüyor ve şurası dediği gibi şeffaf, burası şeffaf, şurası kesif alan.
Hı. Yani biz kesif alan an diyoruz.
Evet, an. O yani, an dediğimiz şey burada.
Mülk alanı.
Mülk alanı.
Mülk alanı. Badanacı tepizler yani kendi. Herhalde yani. Geçmişi şeffaf yere anlamak kolay mı? Sağlarız diyoruz da. Gelecekte hep badanacı ediyoruz. Sıkıntı hep gelecekteki yaşamalarından. Yani oraya geçmiş sadece bir takım geriye doğru gittik. Onlar yaşanmışlar değil mi? Gelecek yaşanacaklar.
Evet.
Yani
işte yaşanacak önden önceden
var, bir de ebed var yani ebed. Tamam. Bize ebede gidişte hep zaten işte o kanalı bir iyi açmak lazım. Orada biraz sıkıntı var.
Aslında ezel ebedi de içine alıyor.
Alıyor tabii de yani ama
şuradaki nokta için alıyor. Arkadaşım için değil. Evet. Cevabı.
Tepedeki nokta
siz
var.
Şimdi şu taşa husat alanı dediğiniz alanı devam ettirelim, gidelim ama biz o yukarıdan bakan için o gelecekte olan anlar da belli ama biz şu anda uçurun içinde debeleniyoruz.
Biz aslında şurada bir yerdeyiz. Şurada bir yerdeyiz. Şuradaki nazarın içerisinde aslında bizim bulunduğumuz konumda. Ama biz şurayı kendi beyin dünyamızda artık çökerttik. Yani bir algılar dünyasına dönüştürdük. Maddi alana indirgedik. Ve burada artık işte ağaç, böcek, sinek, kelebek var.
Tamam.
Şimdi buradan gene şu Einstein'ın bakışıyla gidecek olursak, buradan gelen bu yansıma geleceğe doğru da, mesela biz önümüzdeki haftada bu masanın burada olacağına dair bir düşünce taşıyoruz. Veya bu binanın da burada olacağına, evet. İstanbul'un da burada olacağına, evet. Dünyanın da hala dönüyor, evet, olacağına dair bir bilgi taşıyoruz. Evet. Bütün bu birikmiş bilgilerimiz aslında olduğu gibi buraya yansıyor.
Evet.
İşte bir de yani şu o çıkıyor, bilmiyorum, ben öyle anlıyorum ama o tarafa doğru gidişten ne kadar yükü hafifletirsen,
yani ne demek yükü hafifletirsen,
yani manaya ne kadar çok yönelirsen, daha bakış açın şey olursa
tabii,
ya maddi yükler ne kadar işte şeyleri, kapitalist yükleri ne kadar diyeyim azaltırsan,
ha, güzel,
o tarafa tabii çıkış çok daha kolay oluyor.
Ha, sen ermeye başladın, güzel.
O çıkıyor ama
ben yorum yapıyorum. Oradan o genişleyen şey
var. Ben
de o noktadan bu yana böyle ileriye doğru genişleyen şey bütün hayır, olasılık durumları.
Sağ kolun yakında hizmaya çekilir mi? Sen de işler sanırım başına kalır.
Şimdi bütün bu tablo içerisinde şeyi bugün anlamaya çalışacağız. Yani buradan bir şey alarak, bu bilgiyi bir baz alarak, Tahavvülat-ı Zerrat diye bir bölüm var Risale-i Nur'da. 30. söz. Bu 30. sözün ikinci maksadı zerrelerin tahavvülü. Yani zerreler dediğimizde biz bugün buna atomlar diyebiliriz.
Titreşimi diyebiliriz. Tahavvülat-ı Zerrat değil mi?
Zerrelerin bir durumdan bir başka duruma geçmesi. Evet. Havl olması.
Devinim.
Yani hareketliliği, devinimi.
Tahavvülat'tan hadenele değişmek Osman abi. Tahavvülat-ı Zerrat zerrelerin devamlı, değil mi? O ne tarzı doğru tercih ediyor. Şimdi az çok aşina değil de Osman abi aşina değil de kifli. Jardona.
Evet.
30. soru. Ya garip hissedecek kendini burada Osman abi. Garip hissedecek diyorsun.
Ya şöyle.
Ya maşallah.
Şöyle. Mesela Allah'tan ki şey yani bunu mesela böyle kalsa takip etmem zor.
Evet.
Siz böyle diyerek konuyu anlatsanız, evet, şeyde mantıkta da aynı zorlukla karşılaşıyorum. Orada da mesela şeyler oluyor. Ama daha böyle benim anlayacağım şeyle, karşılığından ya da Türkçeyle olunca ben kendi bilgisayarımdan da tabii.
Zaten şimdi Hakan sen oradan okuyacaksan da zaten güzel kelimeler sen biliyorsun.
Tabii. Şimdi zaten burayı bir toparlayacağız bu şeylerle, bilgiler ışığında. Şimdi Tahavvülat-ı Zerrat bölümü işte bu en alt plandaki.
Yani şey mi, pardon, yok, merak ettiğim için soruyorum. Said-i Nursi bütün bunları böyle görmüş etmiş de yazmış mı bunları?
Tabii.
Düşünmüş etmiş ve yazmış.
Yani düşünmüş etmiş, okumuş.
Bir sürü orada kitaplar görüyorum. Onların hepsini o mu yazmış?
İşte şu
kırmızı ciltler
sayfa diye.
Şu kitaptan 14 tane var.
Bunun orada bizim bir sürü kitap var.
Yani onun bazıları aynı kitap belki de. Toplam 14 tane var bundan. 6000 küsur sayfa bir
şey. İşte burada tabii hem bir kalbi yolculuk hem de bir müktesebat var. Yani hem medrese eğitimi hem de zamanın...
Kendilerini de okumuş, evet, çok zeki olarak gençliğinde. Hatta matematik üzerinde kitap yazmış da yanlış gitmiş.
Evet.
Herde bir hikmet var ki kaybolmuş.
Genel bir dünya kitap var orada. Saçkın şey. Bir daha biraz erken geliyorum, karıştırıyorum ama dili de ağır.
Aşinalık olacak.
şey, bizim o işte kuantum fiziği ve Bediüzzaman diye bir makale vardı.
Buldum o sizin yazınızı
mı?
Okudum.
Okudunuz mu? Mesela o yazıya...
Orada biraz şey var, o Alev Alatlı'nın Schrödinger'in geri kedisi var. Bir de onun devamı var ama Rüya diye bir kitap,
evet,
var.
Evet. Biz orada tabii şeyin hani o Schrödinger'in kedisindeki işte az önce bahsettiğimiz dalga işlerinin çöküşü modelini biraz oradan alıntı yaptığımız için, hani sadece o kitap üzerinde bir yorum çalışması değildi. Esas orada şey, yani bu tahavvülat-ı zerrat konusuyla alakalı gene sünahatta bir şey var. Hayat kavramını çalışırken zerre-i cazibe, onu geçen hafta konuşmuştuk ya. Bir zerre-i cazibe.
X şey, bozonu muydu?
X bozonu, evet. X bozonun karşılığı diye kabul edilebilecek çekim taneciğini 1910'da ifade etmiş olmasının önemi. Mesela orada bir işte kendince akademisyen olduğunu ifade eden biri şey böyle bir küçümser tarzda demiş ki, ya hani hadi her şeyi anladık da kuantum fiziğiyle de bildiği zaman böyle artık bu da zırva saçmalık falan diye. Halbuki bu tahavvülat-ı zerrat konusu tamamen bir kuantum fiziği şeyi, yani konusu. Çünkü orada atom alemi, atom aleminde daha derinliğinde en küçük tanecik, o taneciklerin hareketleri ve o hareketler üzerinden de Allah'ın varlığına ve kainat hakikatine dair yorumlar var.
Kayyumiyet falan var.
Kayyumiyet var. İşte sırlar var. Yani varlık aleminde işte kanun adını verdiğimiz işleyişler var. Bu haşiyesini okuyacağımız bölümde şimdi o en başlangıcında evet tahavvülat-ı zerrat diyor. O tahavvülat-ı zerrat tabirine bir haşiye yazmış.
Haşiye bir açıklama. Şurada,
evet, dipnot.
Bunu takip edebiliriz. Şu sayfayı.
Dipnot.
Okuyamıyorsan okuyayım.
O şeyde biraz şey
yok. Sen oku beraber.
Dur de bana.
Aynı zamanda değil mi abi? Bu, yani üstad da birçok böyle bu konulara şey veren kişiler fiziği de çok iyi anlamışlar. Çok evet. İyi biliyorlar fiziği.
Evet.
O açılma
fizik, gibi, matematik, kimya, tabi.
Hepsini bayağı bir derinleşmişler ya.
Evet. Haşiye.
Örtüştürmeler için.
Evet. İkinci maksadın tahavvülat-ı zerratın tarifine dair olan uzun cümlesinin haşiyesidir. Kur'an-ı Hakim'de İmam-ı Mübin ve Kitab-ı Mübin mükerrer yerlerde zikredilmiştir. Ehl-i tefsir ikisi birdir, bir kısmı ayrı ayrıdır demişler. Hakikatlerine dair beyanatları muhteliftir. Hülasa ilmi ilahinin ünvanlarıdır demişler. Allah'ın ilminin ünvanlarıdır demişler. Fakat Kur'an'ın feyziyle şöyle kanaatim gelmiş ki.
Şimdi buradan istersen bir şey toparlayalım.
İmam-ı Mübin kitabın nedir?
Şimdi bunlar Kur'an'ı tabirler. Yani Kur'an'da İmam-ı Mübin de geçiyor, Kitab-ı Mübin de geçiyor. Yani meallere de baktığınızda işte apaçık bir kitap, ondan sonra Kur'an falan diye böyle değişik mealler veriliyor. Yani mübin açık demek. Şimdi açık bir İman açık bir kitap gibi kelime karşılığı. Halbuki bunlar bir terim. Bunun üzerinde de değişik tartışmalar olmuş. Bir peçete var mı? Biraz açarsak. Yani Kur'an'da geçen iki terimden bahsediyoruz. Biri İman Mübin, birisi Kitab-ı Mübin. Kur'an'ı anlamaya çalışanlar, yani müfessirler, bunlarla ilgili acaba Allah burada ne demek istiyor? Yani Allah'ın İmam-ı Mübin tabirinden maksadı nedir? Kitab-ı Mübin tarifinden maksadı nedir diye bunun üzerinde bayağı bir tartışmalar olmuş. İşte bir kısmı demiş ki bu ikisi aynı şeyi ifade ediyor. Çoğunlukla da zaten genellikle bunu Kur'an diye tanımlıyorlar. Yani Kitab-ı Mübin ve İmam-ı Mübin'i Kur'an diye tanımlıyorlar. Ama Üstad da diyor ki bütün bunların toplamından ben şöyle bir neticeye ulaştım. Bunlar her ikisi de Allah'ın ilminin ifade ediliş şekilleri. Allah'a ait ilmin ifade ediliş şekilleri. Biz başta bilgi dedik, yani mutlak bir bilgi. Aslında bu bilginin şuradaki hani beyin tarafından, orada külli bir bilgi, buradaki beyin tarafından algılanma şekilleri diyebiliriz o zaman biz buna. Yani o külli bilgiyi buradaki hani nihayetinde bilgiyle idrak eden bir bakış vardı ya, bakan ya da beyin diyelim buna, vardı ya, bu bakan nazardaki bütün o bilginin karşılığı olan tarifler. Burada hemfikiriz değil mi? Yani koptuğumuz bir nokta yok. Yani her ikisi de Cenab-ı Hakk'ın bilgisinin şura tarafından idrak edilişine verilen isimler. Peki ne fark var? Yani niye evrene?
İşte evet, yani ama o idrak, yani doğru mu? O idraki herkes öyle mi anlıyor? Doğru mu anlıyor? Ki burada da nitekim tartışmışlar anlaşıldığı kadarıyla.
Tabii tabii. Yani herkes olaya farklı bakmış. Yani şey tarihi boyunca da, hem işte kelam tarihi boyunca, hem işte tefsir tarihi boyunca da bu konuda tabii farklı düşünenler olmuş. Ama Bediüzzaman diyor ki ittifak edilen nokta şu ki, bu her ikisi de Allah'ın ilmini ifade ediyorlar. Yani ilahi bilgiyi bizim tanımlama şekillerimiz olarak veya Kur'an'ın ilahi bilgiyi bize anlatma şekilleri olarak ele alınmalı.
İstersen açıklamasına bakalım biraz.
Tabii.
İmam-ı Mübin şimdi şöyle ki diyor ya, kanaatim şöyle diyor. İmam-ı Mübin ilim ve emri ilahinin bir nevine bir ünvandır ki alemi şehadetten ziyade alemi gayba bakıyor.
Evet.
Yani zamanı halden ziyade mazi ve müstakbele nazarıdır. Ana değil, geçmişe geleceğe İmam-ı Mübin.
Evet.
Yani her şeyin vücudu zahirisinden, görünen vücudundan ziyade aslına, nesline ve köklerine ve tohumlarına bakar. Yani melekut'a bir nevi. Kader ilahinin bir de melekut'a
da, melekut da var.
Gelecek de var. Evet. Kader ilahinin Allah'ın kaderinin bir defteridir. Şu defterin vücudu 26. sözde ve 10. şey, hem 10. sözün haşisinde ispat edilmiştir. Durayım mı biraz daha, öyleyim mi?
O İmam-ı Mübin'i tamamen istersen bitirelim.
Bitirelim, tamam. Ha. Evet, şu İmam-ı Mübin bir nevi ilim ve emri ilahinin bir ünvanıdır. Yani eşyanın mebadileri, başlangıçları ve kökleri ve asılları kemal-i intizam ile, yani güzel, mükemmel bir intizam ile eşyanın vücutlarını gayet sanatkarane intihaç etmesi, netice vermesi cihetiyle elbette desatir-i ilmi ilahinin, yani Allah'ın ilminin düsturlarının bir defteriyle tanzim edildiğini gösteriyor. Ve eşyanın neticeleri, nesilleri, tohumları, ileride gelecek mevcudatın programlarını, filistelerini tazammül ettiklerinden elbette evamir ilahinin bir küçük mecmuası olduğunu bildiriyorlar. Mesela bir çekirdek bütün ağacın teşkilatını tanzim edecek olan programları ve filisteleri ve o filiste ve programları tayin eden o evamir-i tekviniyenin, yaratılış emirlerinin küçücük bir mücessemi, şekle girmiş, cisim haline gelmiş hali hükmünde denilebilir. Elhasıl İmam-ı Mübin mazi ve müstakbelin ve alemi gaybın etrafında, bilinmeyen, görünmeyen alemin etrafında dalbudak salan şecere-i hikatenin, yaratılış ağacının bir programı, bir filistesi hükmündedir. Şu manadaki İmam-ı Mübin kader-i ilahinin bir defteri, bir mecmai desatiridir, düsturlar mecmuasıdır. O desatirin, düsturların imlası ile ve hükmü ile zerrat vücudu eşyadaki hidematına ve harekatına sevk edilir.
Heh. Yani program, fiziste tohum İmam-ı Mübin. Evet, şimdi şu hani sizin o Einstein örneğinde burada çöktü ve burada da genişledi dedik ya. Şimdi şu görünen an, bu nokta, evet. Bir de bunun öncesi ve sonrası var.
Evet.
Şurası geçmiş. Mazide
üstakbe.
Evet.
Burası da gelecek. Şimdi şurada bu idrak alanında öyle bir şey var ki yansıma, geçmişteki bu şey geleceğe dair de bir sonuç doğuruyor. Yani şu idrak eden alanın özelliğiyle bağlantılı bir şey. Yani burada şimdi peki ben şuradaki noktanın burayla irtibatını nasıl kurdum? Aradaki bağlantılarla, değil mi? Şimdi önce bu noktanın konulabilmesi için bu tahtanın buraya gelmesinden, işte benim kaslarımın çalışabiliyor olmasından, kaslarımın çalışabilmesi için doğruda gerekli olan minerallerden, bu minerallerin işte ortaya çıkabilmesi için güneşin var olması gerektiğinden, o güneşin varlığıyla beraber toprakta işte bazı işleyişlerin ortaya çıkması, elementlerin ortaya çıkmasının gerekliliğinden, ondan geriye gittiğimde işte şu patlamada işte deniyor ki mesela fotonlar vardı, sadece fotonlar olsa şu tablo ortaya çıkmaz. Bu fotonlar bir şekilde atomlar, elektronlar, protonlara dönüşmüş olmasına. Evet. Onu çıkarıyorum, onu çıkarıyorum derken işte bu hem buradaki kendi idrakim hem de o noosfer dediğimiz alanın ortak idraki. Yani bunu bir fizikçi buluyor ama bir kanalla bana da ulaşıyor. Televizyondan ulaşıyor, işte seminerden ulaşıyor, kitaptan ulaşıyor. Bana da ulaşıyor. Bu bilgi artık benim de malım oluyor. Ve ben bütün bu çıkarımlardan şu noktayla şu nokta arasında bir irtibat kuruyorum. Ve buradan buraya bir silsilelerle, yani intizamlı bir geliş olduğunu idrak ediyorum. Hani dedim ya, bir saniye aksama olsa işte burada birçok şey ortaya çıkmayacak. Demek ki her şey planlı, programlı, ard arda bir şey dahilinde vücuda geliyor. Yani bunun da bir yerde bir kaydının, bilgisinin, ondan sonra bunu planlayan bir iradenin olmasının gerekliliği sonucuna beni ulaştırıyor. Yani burada semavi hiçbir kaynak olmadan sadece varlığın bilgisiyle ulaştığım bir sonuç bu, değil mi? Yani ben burada İncil'den destek almadım, Kur'an'dan destek almadım. O veya işte geçmiş o semavi kitaplardan destek almadım. Sadece akli çıkarma, yani şuradaki o ilk zaman söylediğimiz korteks dediğimiz veya işte kognitif fonksiyonlar dediğimiz bağlantılardan şununla şunun arasında bir irtibat kurdum ve bu irtibat bana şurada ard arda gelişlerde bir intizamın ve bunun kayıtlı olduğu bir yerin var olması gerektiği sonucuna ulaştırdı. Ve aynı şeyle bu intizam bilgisiyle ve varlık bilgisiyle bundan sonraki sürecinde buraya benzer devam etmesini,
geleceğe bir yansımasını
yaptı. Ya bundan sonra da işte bir kayıt devam edecek diye. Şimdi bu kadarla da kalmadı. Bana bu bilginin işareti olan şeyler önüme çıktı. Ne mesela? DNA çıktı.
Tohum gibi.
Tohum gibi. İşte insanın mesela işte hücresindeki onun hayat programının kaydolduğu işte kayıtlar gözüktü. İşte yaprağın hücrelerinde buna benzer kayıtlar gözüktü. O zaman o kayıtlar da aslında benim şu çıkarımın, bu intizam ve buranın bir bilgisi olduğuna dair şuradaki karşılığı bendeki teyit edicisi oldu. Şimdi o zaman şöyle bir durum ortaya çıktı. Geçmiş ve gelecek bir plan, program ve kayıt dahilinde yürüyor. Bu ne şekilde kaydedilmiş, nerede kaydedilmiş? İşte bir kısmı burada genlerde kaydedilmiş ama genlerdeki kayıtlı bilginin de başka bir yerde kaydının olması lazım ki ta buradaki bilgi 13 milyar sene sonra...
Hafıza kaydı nerede?
Esas bu hard disk.
Hard disk.
Büyük hard disk nerede? Onu bilmesen bile onun var olduğuna dair bir çıkarım ortaya koyuyor. Şimdi burada bir kere bilginin var olması gerekli, değil mi? Bütün bu işleyişlerin buraya kadar gerekmesi bir bilginin var olması gerekli. Hem buranın hem de benim bundan sonraki gördüğüm buranın. Hatta eğer şu tabloyu yakaladıysam tamamının aynı anda kayıtlı olduğu bir bilginin varlığı sonucuna ulaşıyorum. Geçmiş ve gelecek.
Şimdi bu
bilginin adı, yani böyle bir bilginin var olması gerektiği sonucuna ulaşıyorum ya, bu bilginin, hani bende böyle bir bilginin karşılığı olan terim İmam-ı Mübin. Yani her şeyin bilgisi diyelim İmam-ı Mübin.
Şöyle oluyor mu hocam? Yani hani insan doğmadan ruhlar bilmem kaç yüz bin alem yıllar önce yaratılmış, o askıda bekliyor. Kasa dediğimiz yani örnek olarak. Kasa vücuda gelince o sanki çip artist gibi gelip ona takılıyor.
Evet.
Yani aslında ruhlar çok önceden zaten yaratılmış. Plan da zaten belli. Sadece işleyiş haline geldiği zaman işte doğum vesaire neyse.
İşleyiş ondan, biraz kitabına giriyor. İşte
ondan sonra gelip şeye mi giriyor?
Şimdi şöyle.
Geçmiş oraya gelecek bilgi.
Evet.
Şimdi şeffaf taraf hep İmam-ı Mübin.
Evet. Şimdi bir de burada şimdi bunun bilgisi var ama buraya kadar sadece bilgi olarak mı gelmiş?
Bir yandan da yazılmış.
Bir yandan da yazılmış. Bak levhalar ortaya.
Anlar. Her an sıfır sayfada
yazılmış. Yani bu bilginin icraata geçirildiği bir fonksiyon da var. O yüzden burada hem ilim var hem de emri var. Emri dediğimiz şu. Yani
gerçekleşme.
Emrettiğinde emirle beraber bunun
emri küfeye kön.
Görünür hale gelmiş olduğunun bilgisi.
Olduğunca
olmaz. Evet. Şeyi hani direkt bizim şeyimizi ifade ettiğimizde. Ama mesela bunu
inşa demişiz daha önce.
Buna evet. Şimdi bunların ard arda gelişi inşa. Bir tabloda şu hani çizdiğimiz bir an durdurmuş levhanın vücuda gelişi de iddia. Şimdi o zaman burada şu bilgiye de ulaştık. Bu sadece bilgi olarak yok. Bu bilgi icraata da geçirmiş şimdiye kadar. Levha icraata getirilmiş. Oradan buraya böyle gelmiş. Biz şimdi hani dedik ki Hazreti Peygamber'i görmedik ama var olduğundan şüphemiz yok. Hazreti Peygamber'i görmedik ama hayatımızda etkisi var. İşte bütün bu geçmişin bizdeki izleri. Aynı zamanda bizde şöyle bir bilgi de var. Varlık ta 13 milyar yıldır tablo veya levha vücuda getirilerek bu ana gelmiş diye bizde bir kayıt var.
Ama bu ruh meselesinde ruh başta bir yerde yaratıldığında böyle sırası geldikçe giriyor gibi anlamayacağız herhalde değil mi?
Bu tabi biraz daha farklı bir kavram. Yani maddi alanın bir kavramı değil. Aslında ruh her zaman var. Zaten o ruhun biraz zaman ve mekan ötesi oluşundan dolayı da biz mesela şeye gidiyoruz işte. Bunun ötesine gidiyoruz. Ezel diyoruz. Ezel aslında bunun ötesi değil mi? Bizde bir hissediş var ezelle ilgili. Peki bunu nerede hissediyoruz? Bu artık kognitif fonksiyonların da üstüne çıkıyor.
Ebed'de mi var? Yani ruh. Yani
zaten ebed belki şey.
İşte yani ölmüyor ki. Ceset duruyor. Ruh.
Evet. Devam. Yani ebed şu tarafa doğru bunun sonsuzluğunu hissetmek. Ezel ise tamamının. Evet. Ve ezelde aslında bir şey yok yani. Sınır yok. Mesela bunun bizde bir karşılığının olabilmesi ruhta ancak mümkün. Öteki türlü hani maddi alanda bunun bir karşılığını bulma imkanı yok.
Şimdi anlaması da zor.
Efendim?
Anlaması da zor.
Evet, anlaması da zor. Şimdi o zaman burada şuraya kadar gelenin ve bundan sonra gelecek olanın bir hissedişi var ya. Yani bunlar da bir plan, program, kayıt altında. Ve bütün bu kayıtların aslında buraya kadar böyle geldiği gibi bundan sonra da öyle gideceğine dair bir kanaat ve bilgi var. Bize bunu Kur'an imamı mübin diye ifade etmiş. Yani bir Kur'an'ın bu tabirinden bu hakikati anlamamız lazım diyor.
Evet. Kitab-ı Mübin'e de bakalım mı?
Evet.
Ama Kitab-ı Mübin ise alemi gaybden ziyade alemi şahide bakar. Yani ana bakıyor demek ki. Yani mazi ve müstakbelden ziyade zamanı hazıra, işte hazır zamana nazar eder ve ilim ve emirden ziyade kudret ve irade-i ilahiyenin, Allah'ın iradesinin bir ünvanı, bir defteri, bir kitabıdır. İmam-ı Mübin kader defteri ise Kitab-ı Mübin kudret defteridir. Biri kader defteri, biri kudret defteri. Yani icraat. Yani her şeyin vücudunda, mahiyetinde ve sıfat ve şuunatında işleyişlerinde kemal sanat ve intizamları gösteriyor ki bir kudret-i kamilenin, kamil, mükemmel bir kudretin desatiri düsturlarıyla ve bir irade-i nafizenin, nafiz neydi? Nafiz bir irade.
Seçkin.
Seçkin bir iradenin, evet, kavanini, kanunlarıyla vücut giydiriliyor.
Nüfuz eden.
Ha, kavanini, kanunlarıyla vücut giydiriliyor. Suretleri tayin, yani resimleri, görünüşleri tayin, teşhis edilip birer miktar muayyen, belirlenmiş bir miktar, ölçü, birer şekli mahsus veriliyor. Demek o kudret ve iradenin külli ve umumi bir mecmuayı kavanini, kanun defteri, yani mecmua dergisi veya tamamı bir defteri ekberi vardır ki her bir şeyin, büyük defter vardır ki her bir şeyin hususi vücutları ve mahsus suretleri ona göre biçilir, dikilir, giydirilir. İşte şu defterin vücudu İmam-ı Mübin gibi kader ve cüz-i ihtiyarı meselelerinde ispat edilmiştir. Ehl-i gaflet ve dalalet ve felsefenin ahmaklığına bak ki kudret-i fatıranın o levh-i mahfuzunu ve hikmet ve irade-i Rabbani'nin o basirane kitabının eşyadaki cilvesini aksinin misalini hissetmişler, haşa tabiat namıyla tesmih etmişler, körletmişler. Devam edeyim mi bir sene kadar?
Tamam. Şimdi orada şey mi geçiyordu?
Yani açıklama devam ediyor aslında. İstersen bir
tamam.
Peki işte İmam-ı Mübin'in imlasıyla, yani kaderin hükmüyle ve düsturuyla kudret-i ilahiye icat eşyada her biri birer ayet olan silsile-i mevcudatı levh-i mahf ispat denilen zamanın sayfayı misaliyesinde yazıyor, icat ediyor, zerratı tahrik ediyor. Demek harekat-ı zerrat, zerrelerin hareketi, hareketleri o kitabetten, o istinsahtan, o istinsah üretme miydi? Çoğaltma. Çoğaltmaktan mevcudat, alem-i gayipten, alem-i şehadetten, ilimden kudrete geçmelerinde bir ihtizazdır, titreşmedir, bir harekattır. Ama levh-i mahfuz ispat ise sabit ve daim olan levh-i mahfuz-u azamın büyük hafıza şeyin levhasının daire-i mümkünatta, yani mümkünat şu anki halim değil mi? Mümkün halinde,
olasılıklar
halinde, yani mevt ve hayata, ölüm ve hayata, vücut ve fenaya daima mahsul olan eşyada mütebeddil, devam değişken bir defteri ve yazar bozar bir tahtasıdır ki hakikat zaman odur. Yani yazıp çizdikçe zaman oluşuyor demek ki. Evet, her şeyin bir hakikati olduğu gibi zaman dediğimiz kainatta cereyan eden bir nehri azimin, büyük nehrin hakikati dahi levh-i mahf ispattaki kitabet-i kudretin sayfesi ve mürekkebi hükmündedir. La yâlemü gaybe illallah.
Evet.
Yani gaybe ancak Allah bilir demiş, sonunda yine bir zaman.
Evet.
Biz bu kadar biliriz. Bizim açıklamamız bu kadar. Sonra artık Allah bilir diyor yani. Bizim yani açıklamamızdan.
Şimdi
buradan evet ne anlayalım?
Bu İmam-ı Mübin, hani bu geçmiş ve geleceğin bilgisiydi ya bizdeki kardeşlerdi.
Her şeyin bilgisi, doğru.
Her şeyin bilgisi. Şimdi burada hangi...
Derler ya, yaş kuru ne varsa Kur'an'da vardır mevzu.
Evet.
Değil mi?
Evet.
Şeyin olduğu şey.
Evet. Şimdi burada mesela ilk anda gaz ve toz bulutları da vücuda getirildi diye düşünüyoruz değil mi? Ama bizde bu gene bir bilgi olarak var. Burada da gene işte biraz daha kainatın genişlediğini, elektron protonların oluştuğunu düşünüyoruz, bizde bilgi olarak var. Burada işte buzul çağı olduğunu düşünüyoruz, bizde bilgi olarak var. Yani bunların bizzat karşılığını görmemekle beraber bir bilgi ve bu bilgiye de şeyin sistematiğinden ulaşıyoruz. Yani şu kitabın sistematiğinden ulaşıyoruz. Yani burada sanatkarın şifresinden geçmişe dair çıkarımlar yapıyoruz. Özellikle de biraz yoğunlaşanlar daha güçlü çıkarımlar yapıyorlar. Ve bu çıkarımlar işte o noosfer dediğimiz alanda bizimle paylaşıldığı için de
biz de ne kadar algılayabiliyoruz.
Tabii. Ve bunun da en zirvesinde miracı yaşamış Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam biraz zaman ve mekanın üstüne çıkarak bütün o şeyleri tamamını neredeyse şuradan gören bir nazarla tablonun tamamını görüp oradan bize bilgiler ulaştırdığı için bunlar hepsi bizde bilgi olarak var. Peki biz bu bilgilerden, yani bir plan, program, her şeyin bilgisi kendisinde olan ve her şeyi o bilgi dahilinde vücuda getiren bir zatı teorik olarak tanıyoruz. Şahıs, hani az önce bahsettiğimiz materyal dünyada bunun bir karşılığı var mı? İşte bu da şu bahsettiğimiz mülk alanı. Yani kitab-ı mübinle aslında mülk birbirine yakın düşüyor. Bu mülk alanı, mülk alanına baktığımızda
yazar bozar tahta.
Yazar bozar tahta, ama şimdi bu şeyin mülkte vücuda gelişinde de bir plan ve program olduğunu görüyoruz. Yani nasıl görüyoruz? İşte şu masa, şu oda sistemi içerisinde bu yerde bulunmalı. Yani şurada olsa olmaz, burada olsa olmaz. Bunun buraya gelişi de şu an burada bulunuşu da işte arkadaşlar çekmişler falan, ama neticede bütün bu bilgilerle bu masayı burada tutan, dolabı orada tutan, efendim kaşı burada tutan, gözü burada tutan, efendim dili ağzın içerisinde bu hal ile hareket ettiren ve sistemin şu anını her şey nerede olması gerekiyorsa orada olarak vücuda getiren bir irade var. Ve biz bu iradeyi işleyişiyle görüyoruz. Yani ortaya koyduğu fiille görüyoruz. İşte bu fiile kudret diyoruz. Yani şu aslında benim dokunmam, burada bunu bu masa olarak vücuda getiren zatın kudretini bir manada hissetmem anlamına geliyor. Çünkü artık avucumun içinde böyle bir şeyin varlığını hissettirecek şekilde.
Tabuda olmasa da ustayı buradan anlıyorsun.
Anlıyorsun. Yani buna dokunduğun zaman onun varlığını sana hissettiren bir şey olarak önüne çıkıyor. İşte bu anda yaşanıyor. Yani anı yaşamak dediğin şey belki burada önemli. Anlık bir şeyde sen gördüğün, dokunduğun, hissettiğin, kokladığın şeylerle sende var olan özelliklerle dış alemin özelliklerini buluşturup ve öyle bir şekilde buluşturuyor ki bu şeyde işte hikmet dediğimiz şey bu. Yani ne nerede, ne şekilde ve ne kadar olması gerekliyse o kadar olacak şekilde bir büyük plan ve o planın dahilinde vücuda getiriş var. Bu da işte kudret dediğimiz şu hani tek levhada ortaya çıkan şey. Şimdi burada ben buradaki bu kudretten yani her şey yerli yerine getirmiş diye
ta buralara kadar da gittim ya, burada da her şey yerli yerinde, burada da her şey yerli yerinde. Bunlar arda arda sıralanmış diyorum. En son zaman sıfıra gidecek kadar da peş peşe çok hızlı tekrarlar var diyorum. Tabii buna mesela gene bizim o tasavvufi yaklaşımla neden böyle? Yani daha az tekrarlar. Diyelim ki bir saniyede 50 kere tekrar etseydi olmaz mıydı? Yani veya ışık, yani bir saniyede 50 kere yanıp sönüyor. Ben ışık hep yanıyor gibi algılıyorum. Varlık aleminde bir saniyede 50 kere tekrar etseydi ben gene hep var gibi algılayacaktım. Niye böyle çok sık tekrar var diye düşündüğümde, tabii bu şeyin ilerleyen bölümlerinde, tahavülat-ı zerratın ilerleyen bölümlerinde diyor ki şurada hani tekrarlar ne için var? Bütün bu işin arka planında, şu vahdet olan alanda, Cenab-ı Hakk'ın zatının olduğu alan, bu alandan alta doğru ilk hani manevi olarak ilk ortaya çıkan dalga hakikati diyelim buna, yani nurani hakikat, ilk nurani hakikat esma, yani şuradaki tek olan zatın ilk ayrıştığı şey isimler. Cemildir, Rahimdir, Rahmandır, Kadirdir, ondan sonra Rab'dır. Bütün bunlar ilk nurani hakikatler. Oradan sonra da biz bunları bu alemde işte eşya şeklinde görürüz. Yani esma bize o indirgenerek, perdelerden yansıyarak esma şeklinde yansıtılıyor. Şimdi burada esma sonsuz ve mutlak. Yani Allah cemili mutlak. Ondan sonra kadiri mutlak. Şimdi bu mutlaklığın bir anlamı da aslında parçalanamayan, bölünemeyen sonsuz özellikte hakikatler. Şimdi sonsuz sınırlı bir alana nasıl sığar? İşte burada şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Mesela burada bizim 10 kişilik bir masamız var değil mi? Ama bu kader hakikatini istiyoruz ki işte olabildiğince çok insan öğrensin. Olabildiğince çok insan öğrensin.
Boşalt sok
ancak bu mümkün olabilir. Yani çok hızlı bir anlatımla ve hızlı bir sirkülasyonu devre dahilinde ancak mümkün olabilir. İşte Üstad da diyor ki sonsuz esma sınırlı alana ancak işte çok sık tekrarlarla sığabilir. O yüzden bu tablolar arda arda geliyor. O yüzden zaman sıfıra doğru gidiyor. Ve orada mesela hayat ve ölüme daima mazhar. Şimdi işte şeyin orada Schrödinger'in kedisinin dediği şey de oluyor. Yani bu alanda artık öyle iç içe ki şeyle
varlıkla
yokluk artık iç içe.
Yani hem var hem yok.
Hem var hem yok. Evet.
Var.
Hem var hem yok. Evet, var yok. O kadar
var gibi alıyoruz.
Var yok ki yani ne zaman var, ne zaman yok, ne adeta üst üste biniyor. Yani şu anda ışık yanıyor mu? Yanıyor diyene kadar hani kaç saniye geçiyor? 3 saniyede 150 kere yanıyor sönüyor. Aslında bunun doğru bir cevabını verme imkanı da yok değil mi? Yani teorik olarak. Tabii biz şey, kendi yaşantımıza göre ifade ediyoruz. Yani yanıyor olarak algılamamız üzerinden hareket ediyoruz ama hakikatinde senin dediğin anda yanıyor mu sönüyor mu bunu yakalayabilme imkanın yok.
Temel demişler ya, sinyal yanıyor mu demişler. Demiş yanıyor sönüyor.
Ne demiş?
Yanıyor sönüyor demiş.
Şimdi burada da levhalar aynı anda hem var hem yok noktasına geliyor. O Schrödinger'in kedisi de bunu anlamak için bir düşünce deneyi.
Ben bilmiyorum.
Efendim nasıl bir şey? O şöyle bir şey, yani bu fizikçiler bu alanda deney yapma imkanı olmadığı için deneyleri biraz düşünce üzerinden yapıyorlar. Diyorlar ki bu şimdi süperpozisyon nedir? Hani dalgalar süperpoze. Yani burada esma, her şey üst üste, her şey iç içe. İşte imkanat dediğimiz alan orası. Yani olasılıklar dediğimiz alan orası. Yani bütün bu o duvarın, masanın, her şeyin iç içe olduğu bir alan var. Şimdi bu alanda nasıl oluyor da işte
her şey iç içe olabilir ve aynı anda hem var hem yok diyebiliyoruz. Bunu şöyle bir düşünce deneyiyle anlamaya çalışmış. Şuraya diyor ki bir kutu düşünün, kapalı bir kutu. İçinde bir filaman olsun. İşte bu filamandan tanecikler salınıyor olsun. Şurada da bir zehir var. Şimdi bu dalga şeklinde giderse burayı etkilemiyor. Tanecik şeklinde giderse zehir açığa çıkıyor. Diyor ki burada da bir kedi var. Bizim kedimiz olsun. Şöyle
dalga ve parçacık dualitesi var ya. Yani Heisenberg'in belirsizlik ilkesi diyorlar buna. Yani o seviyede bak onu parçacık olarak görmek istersek, deneyleri o türde kurarlarsa parçacık olarak görüyorlar. Dalga olarak kurarlarsa dalga olarak görüyorlar. Yani ikisini bir şeye koyamıyorlar. Nasıl oluyor da bu? Yani gözlemcinin bakışına göre, yani deneyi hazırlayış şekline göre parça ve dalgacık olarak şey oluyor. Bunu yakalayamıyorlar. Yani parçacık mı dalga mı bilemiyorlar. Orada işte şimdi parçacıksa kedi ölecek, yok dalgaysa mesela ölmeyecek diyor. O düzenek, o zehir düzeneğini hocam.
Yani böyle bir hayal düzeneği kuralım diyor. Şimdi bir soru sorulsa bu kutu kapalıyken dense ki bu kedi canlı mıdır, ölü müdür? Kutu kapalı. Şimdi
o düzeneği de çalıştırdık.
Bilmiyoruz.
Parçacık mı gitti? Dalga olarak mı gördü? O şey, o mekanizmayı çalıştıracak.
Şurada ha, dalga ve tanecik olma özelliği eşit olduğu için diyor Schrödinger. Yani şu anda da dalga halinde mi, tanecik halinde olduğunu da bilmediğimiz için kutuyu açmadan önce kedi hem canlı hem ölüdür. O anki tanım bu. Yani ne canlı ne ölüdür. Hem canlı hem ölüdür. Peki kapağı açınca ne oluyor?
Gerçek ortaya çıkıyor.
Buradan
biz görüyoruz.
Görünür hale geliyor. Artık işin içine gözlemci dahil oluyor. Burada daha önceden gözlemci yok. İşin içine gözlemci dahil olduğunda artık gözlemcinin nazarında kedi bir şekle bürünüyor. İşte orada dalga işlevi çöküyor ve üst üste olan iki halden bir hale geçmiş oluyor kedi. Ya canlı ya ölü halini alıyor. Yani şurası mikro alem olarak düşünülürse sen görmeden önce olabilecek ihtimallerin hepsi var orada. Ama açıldığı zaman artık makro aleme geçiyor. Yani görünen aleme geçiyor. Ve o olabilecek hallerden bir tanesi vücuda geliyor. İşte Üstad da buna hadsiz imkanat mabeyninde mütereddit iken diyor. Yani birçok imkanlar olabilecekken işte senin bakmanda ona bir rota çiziyor ve ilahi irade de orada tecelli edince bir hale bürünmüş oluyor. Yani ölü veya canlıdan bir hale geçmiş oluyor. Şimdi o zaman kudret dediğimiz şey de görünen tabloda ve o görünen tablonun en iyi olacağı şekilde, yani o tablo için en iyi ihtimal hangisi ise o ihtimal ortaya çıkacak şekilde vücuda gelmesi. Bu da Kitab-ı Mübin. Yani Kitab-ı Mübin de aynı zamanda Cenab-ı Hakk'ın varlık sistemi içerisindeki sanatını bizzat müşahede edişimiz de var.
Yani ne dememiz gerekiyor?
Kalem, mürekkep.
Kitab-ı Mübin. Mübine ne diyeceğiz?
Yani Cenab-ı Hakk'ın kudreti ile
görünür alemdeki
tablonun şu algılayıcı tarafından tanımlanması.
Evet. Algılayıcının algılaması.
Evet. Algılayıcının tanımlaması.
Veya bu biraz önceki ilk başta söylediğimiz şeffaf şeyin teşahhusata dönüşmesi.
Aynen, çok güzel. Aynen öyle. Yani şeffafiyet teşahhusata iniş. Melek bütün kalanına şeklinde, çıkması. Evet, görünür olması. Şimdi dolayısıyla üst tabloda artık zaman mekan yok ama şu görünen tabloda zaman mekan bağlantıları var. Şimdi burada belli bir şeyde yani belli bir akış zinciri içerisinde bunlar vücuda gelirse şurada algılanır oluyor. Yani
Şimdi şuradaki vahdette olan zat bu 13 milyar yılı bir saniyede yansıtabilir mi? Yansıtır ama burada ne karşılık bulur? Yani şu anki gördüğün şekilde hiçbir karşılık bulmaz değil mi? Yani şöyle düşünelim. Siz mesela buradaki işte sesi kaydediyoruz değil mi? Diyelim ki 1,5 saatlik kayıt yapıyoruz. Kardeşimiz bu 1,5 saatlik kaydı bir ayar yapsa, işte bir saniyede bütün o sesi duyulabilir şekilde dışarı verse, biz ne duyarız?
Zıt
diye veya fiik diye bir ses duyarız değil mi? Şimdi o bizde bir karşılık bulur mu?
Bulmaz.
Diğer taraftan işte bu 1,5 saati 3 saate yayacak şekilde sessiz dışarı verse, gacır gucur gacır gucur sesler gelir, gene bizde bir karşılık bulmaz. Yani bizde şurada bir şey var, böyle misali bir yansıma alanı var, yani şey gibi, teybin alıcısı gibi. O misali alanda şu tablolar belli bir sıra içerisinde yayıldığı zaman biz şeyi artık olayları gördüğümüz anlamlılık içerisinde algılayabiliyoruz. Yani şu bilgi burada kudrete dönüşürken, bunlar böyle ard arda gelirken, şuradaki algılayıcıda o ard arda gelen levhaların da yansımasının bir şeye, sayfada açılım şeklinde ortaya çıkması lazım. İşte o sayfada açılım şeklinde ortaya çıktığında anlam buluyor. Bu sayfaya hani görünmeyen ama varlığını tezahürlerle hissettiğim bu misali sayfaya da zaman diyoruz. Zaman aslında şeyin hem algılayan algılayıcının hem de ortak noosferin, ortak algı alanının bir şeyi, ortak sayfası, misali bir sayfa.
Yani zaman benim bu olayları beynimde ard arda yaşayabilmem için gerekli bir şey o zaman.
Gerekli bir şey, çok güzel.
Bir de şey mi hocam?
Yani, zaten bu gerekliliğin bizdeki misali karşılığı.
Hani rüya diyorlar ya, en uzun rüya işte bilmem 6 saniye, 6 neyse yani. Muazzam büyük, çok şeyler görüyor, şey ediyor. Sanki rüyada sanki bunun bir şeyi gibi değil mi? Yani sıkıştırılmış gibi. Aslında demenin özde dediğim şey, rüya aslında öyle bir şey orada hepsini sıkıştırdılar yani, gördü ama açılıma gelince müthiş bir tam da çıkıyor.
Ama değil şimdi rüya, bak şimdi
böyle biraz farklı bir taraf ama
farklı oldu. Rüyayla bu dediği gibi rüyadaki zaman daha bir farklı.
Şimdi şöyle, rüya çok, rüyadaki zaman algı alanından geçmiyor. Zaten biraz önce benim o aklımdan geçti. Tam namaz kılıyorken. Şimdi ölümün aslında varlığını bize en net hissettiren şey rüya. Yani ölümün daha doğrusu yokluk olmadığını ve ondan sonra bir hayat olduğunu bize en net hissettiren rüya. Çünkü hani biz varlığı algılarımızla yaşıyoruz ya, rüyada bütün algılarımız kapalı. Şimdi rüya direkt misal alemiyle ruhla irtibat kurduğumuz yer. Dolayısıyla buradaki misali sayfa da kapalı. Yani bütün algılar kapalı, o misali sayfa da kapalı. Ve dolayısıyla mesela sen 10 senenin rüyasını görürsün, uyanırsın ki 5 dakika geçmiş. Çünkü bu misali sayfa kapandığı için artık orada şey, onun yayılmasının
zamanla
bir sınırlılığı yok. Evet.
Acaba 13 milyar yıl önceye de gider miyiz?
Tabii tabii. Hatta benim bir tezim var. Şey de mesela hipnoz da bir tür zamandan artık sıyrılma. Tam böyle uyku da değil, uyanıklık da değil, ortada bir yer. Yani ben mesela şöyle bir iddiam var. İleride bunun üzerinde çalışma da yapmayı düşünüyorum. Elest meclisinde yaşananı ruh tekrar getirebilir bugüne.
Vay be. Sık oda
Elest meclisinde
ruh. Allah hani ruhlara ya, soruyor ya, ben kim? Evet. Ben sizin Rabbiniz evet. Değil miyim? Evet. Onlar da Elestü bir Rabbiküm dendiği için Elest meclisi o yüzden.
Yani neyle o ana dönmeyi düşünüyorsunuz?
İşte şey ise artık ruh boyutuna inildiğinde ki şey aslında ruhani bir hal, rüya.
Hipnozla diyor.
Evet, hipnozla.
Hipnozla.
Evet.
İbn-i Uzda bu kadar bilmiyorum bile.
Geçmişine dönüyor insan yani hocam.
Ama bu maddi geçmişine dönüyor. Tabii. Onun söylediği geçmiş.
Yani geçmiş
o noktadan önceki
işte şöyle, değil mi? Evet.
O noktadan.
Şeyde aslında siz rüyada her zaman kendi maddi yani Freud'un dediği gibi sadece maddi şeyinizi yaşamıyorsunuz. Mesela bir rüyada rüyayı sadıka var. Rüyayı sadıkada artık şey yok sizin hani maddi geçmişinizle falan bir alakası yok. Direkt misal alemiyle. Yani görünen alemin bir üst boyutundaki alemle şeffaf bir irtibat halindesiniz.
Kapitalist şey yok orada.
Mesela ruhlar alemi de şu düzlemin içerisinde bir alan. Ruhlar alemi. Ve
hangi düzlemin içerisinde?
Yani şurada bir maddi düzlem var ya her şey için olan maddi düzlem. Bunun üstünde dalgalar alemi var. Bunun bir üst katmanda da ruhlar alemi var.
Ama o eles dediğimiz zaman diyeyim artık. O şu noktadan önceki bir zaman değil mi?
İşte artık orada oraya geçildiğinde önce falan kalmıyor.
Önce falan yok ki. Tablonun dışına çıkıyorsun.
Yani öncelik, için
öncelik sonralık şurayla ilgili bir tarif.
Evet, tamam.
Ve buranın şuradaki yansımasıyla ilgili bir tanım.
Evet.
Bakın burada hani misali bir sayfa.
Orayı kaldırdığın anda algı değiştiği zaman
tabii.
Maddi algı kalktığı anda
tabii.
Bunun bir anlamı kalmıyor o zaman.
Yani şurada bizim o misali zaman algımız var ya. Bütün o irtibatı bu sağlıyor. İşte hatta en son Nobel'de bunun bir ufak yansımasıyla alındı değil mi? Yani insanda işte biyolojik zamanın varlığını gösteren bir çalışmayla aldılar. Yani daha ileriki safhada da şu ortaya çıkacak. Bütün bu zaman dediğimiz şeyin burada bir karşılığı var. Bu cihaz çalıştığı zaman, bu misali sayfada karşılık buldukça biz zamanla bağlantılı hakikatleri algılıyoruz. Bunu kapatsa bir anda zaman mekan şeyi kalmayacak. Hatta işte beyin travmalarında falan bunun kısmi şeyleri, tezahürleri gözüküyor. İşte rüyada da mesela artık o zaman şeyi kapalı olduğu için cihazı uyandığında yani saate falan bakmasan, uzun bir rüyadan kalsan, etraftakiler de sana durumu hatırlatmasa belki şey kopacak, oryantasyonunu kopacak. O kadar.
İdrak orada zaten şeyi
öyle kapalı bir şey var. Siz anlatınca aklıma geliyor.
İnterstellar filmi mi? İdrak orada kapalı zaten.
Tam adını bilmiyorum da şey bir yerde uyanıyor. Rüya zannettiği şey bir rüyasında yaşadığı zannettiği bir şeye geliyor. Öteki şeyi rüya zannediyor. Bir uyanıyor öbür hayatında falan öyle bir garip bir şeydi. Hangisi rüya anlayamıyor yani.
Rüyası mı gerçek? İnterstellar film var değişik değişik.
Yani tam adını bilmiyorum da böyle bir garip bir şeydi. Rüyası mı hakiki dünyası? Yoksa hakiki dünyası mı rüyası karıştırıyor.
Inception evet. Filminde şeyi yapıyordu.
Yoksa
şeyi döndürüyordu. Fıdıldak anlamak için.
Evet. Rüya içinde rüya. O
Leonardo DiCaprio evet. Şeyi çeviriyordu.
Evet.
Fıdıldak devamlı dönüyorsa düşmüyorsa o rüya.
Rüya evet.
Fıdıldak düşüyorsa gerçek dünya.
Niye rüyasında düşmüyor?
Anlayamıyordu. Rüyada düşmüyordu. Yani.
O ya, şey dönüyor. Hakikaten rüya çalışmaları yapanlarda da böyle bir sembolle yani gerçeklik ve rüyayı ayırt edebilirsin diye. Çünkü şimdi beyin belli bir yerden sonra bu hani algılama alanı belli bir yerden sonra şeyi fark etmiyor. Yani uyarı içten mi geliyor dıştan mı geliyor fark etmiyor. İşte o yüzden mesela hipnozdaki adam olayı bizzat yaşıyor.
Bediüzzaman da diyor ya laf unutma. Hani rüyanın içinde bazen insan gidip başkasına rüya anlatıyor. O daha rüyanın derin safhasıdır diyor yani.
Tabii.
Rüyamda seni gördüğüm gibi rüyanın içinde rüya anlatıyor.
Orada da zaten 3-4 kat.
Daha derin katta diyor.
Yani adama mesela diyorsun ki kaç yaşındasın? 50 yaşında adam 3 yaşındayım diyor. Ve bunu yani o anı
hipnozda mı diyor?
Hipnozda diyor evet.
Siz yapıyor musunuz?
Yapıyoruz. O kadar kadar seviyeye iniyor. Abi bize yaptı mı çaktırmadan?
Geçmişine dönüyor. Yani
farkında olmaz. Bulmaya da burada yamulmayalım.
Siz yapmışsınız abi.
Aslında hipnoz da yani
şimdi bize bir tarafa götür resmen abi valla ben onu
evet. Yani onu küçültürmüş
farkında olmadan.
Küçük yani
bu biraz daha böyle
geliştirdikçe şey, o aslında şey, sen gibi bir şey yap, bu hipnoz yapılırsa sen boyutunda bir hipnoz yapılırsa
yani şu aslında İmam-ı Mübin dediğimiz alanda çok güçlü bir bilinçaltı dediğimiz hakikat var. Ve bilinçaltı Yani o bilinçli düzey ve bilinçaltı, bu hepimizin insani boyutunun bir hakikati. Şu imanlı bir aslında o bilinçaltında çok net yaşıyoruz ve orada...
Şimdi şey gelmişken, o mesela o kullandığınız terimlerin günümüz dünyasında, yani günümüz fiziğinde karşılığı var mı bunların?
Yani, şimdi tabii burada ne
diyeceğiz? Yani vardır diye düşünüyorum ben.
Şöyle, ama biz buna Allah'ın ilmi diyoruz ya. Adam bak Tanrı'nın yüzü dedi diye, bir fizikçi bu neticede, o alemin bir insanı.
Ben onu bir arkadaşımla tartıştım da Tanrı'nın yüzü diye bir şey olmaz diyor. Tanrı'nın yüzü dersen bu sefer eli dersin, burnu dersin, gözü dersin.
Orada mezat kullanmış
ama. Yanlışa götürür yani, diyor.
Şöyle, Allah da zaten kudret eli diyor. Ama bu illa hani bildiğimiz maddi anlamdaki eli ifade etmiyor. Her bir terimin yani o maddi karşılığıyla beraber bir sembolik karşılığı da var.
Allah'ın yüzü ifadesi de geçiyor abi, o fakirli abi.
Kur'an'da geçiyor mu?
Ben öyle hatırlıyorum.
Geçebilir, ben hatırlamıyorum da.
Yani bunların hepsi dediğiniz gibi alegorik yani.
Tabii. Yani illa orada bir hani göz, kulak, ağız diye tahayyül etmemek lazım.
Evet.
Ama insan da zaten hani demin dedi ya, insan da o sayfasında o hard disk, o disk var ya insanda.
Evet.
Öyle ya, insan zekasını tabii ne kadarını konuşarak kullanabiliyor insan. Ama o şey var. Neticede bunu yaşamış en tabii ki Cenab-ı Hak tarafından. Ondan sonra neticede bir insan, Allah Resulü bir insandı değil mi?
Evet.
O seviyeye kadar çıkıp biliyoruz, inanmışız. Demek ki olan bir şey çıkmış oraya.
Tabii.
Olmadan, o kapasite olmasa oraya çıkabilir miydi?
Yani insanda bu kapasite var.
En azından tamam. Oradaki hikayeler, sen Cebrail diyor ki ben daha ileri gidemem diyor.
Yani Cebrail kendine diyor, bu buradan öpüyor, ben adım atamam diyor, bitti diyor.
Şimdi bir de burada bu zatın dediği şey, Tanrı'nın yüzü diye ifade ettiği şey, yani ben şuralardan bir işaret bulabilir miyim? Bir işaret ne? Bir ışık.
Anlıyorum şimdi, da o bana diyor ki bunu kullanmak doğru değil dedi.
Hayır işte yani orada...
Yani Tanrı'nın yüzü, Tanrı'nın eli, ayağı bunlara götürür bizi diyor. O zaman da yani yanlış...
Küfür götürür anlamında mı?
Ha öyle diyor. Yani yanlış...
Hayır, bizzat Cenab-ı Hak da...
Adam kendine... Müslüman değil zaten bunu söyleyen kişi.
Bir, bunu söyleyen Hristiyan.
Hristiyan
ama neticede...
Ama kastettiği Tanrı'nın yüzü değil de bir başka bir şey.
Orada mecazi anlatıyor, söylüyor. Neredeyse yaratılışa yaklaştım anına falan demek istiyor kendince.
Onu herhalde, belki öyle.
Mesela ben şu anda bir işte tüm bu anlattıklarımızı bir misalle ifade ettiğimde ben arkadaşlara diyorum ki buraya dokunduğun zaman sanki Allah'ın kudret eline dokunuyor gibi hissedeceksin. Ama ben bu kitabı Allah'ın kudret eli diye tanımlamıyorum. Yani bu kitabın gerisinde benim dokunduğum bir şey var. Ona ben kudret eli diye bir tanım veriyorum. Anlatabildim mi?
Tükenmeyen bir güç.
Hani burada aslında düşünceyi soyutlaştırmadığınız zaman işte Hristiyanlar da mesela Allah diye tanımladıkları böyle ak sakallı, nur yüzlü bir insan modeli gibi. Şimdi esas insanın farklılığı bu terimlerden soyut kavramlara gidebilmesi. Yani şu görünen tablodan şuradaki mutlaklığın olduğu ve daha mücerret olan alana doğru geçiş yapabilmesi. Yani el bir hakikat aslında. İşleyişi olan ve sana o vasıtayla bir şeyler uzatabilen bir hakikat. Bunu illa beş parmak, ondan sonra içinde işte bilmem kemik yapısı olan bir yapı diye düşünürsen o zaman işte şey idrakin, mesela bir tablodaki boyaya takılırsan, ondan sonra o boyanın efendim işte miktarıyla meşgul olursan, o tablonun anlattıklarıyla alakan kalmaz.
O meclis sözdeki mevzu değil mi?
Gibi, evet. Dolayısıyla bütün bunları biraz daha böyle mücerret ve daha üst soyut düşünceyle değerlendirmek lazım. Şimdi o zaman şeyde kitabın binde bu oldu, zamanda bu sahife oldu ve bütün bunların aslında var olduğu, her şeyin bilgisinin olduğu bir yerden bahsetmiştik. Hani başta bahsettiğimiz bir bilgi vardı ya, bu bilginin
büyük hard disk.
Hepsi ha, büyük hard disk. O da levh-i mahfuzu azam. Yani buradaki toplam bilgiden şuraya gelen ve çok süratle gelen, her bir levhaya gelen işleyişte de şu levha aynı zamanda hem yok hem de var. Levh-i mahf ispat. Yani bak, mahf ispat, sübut ve ma, yani sübut ve varlık ve yokluk diyelim buna. Yani aynı anda bu levha hem var hem yok. O kadar süratli buradan buraya gelişler var. Bu kadar süratli buraya, bu kadar süratli yansımıyor. Burada misali bir algılama alanı var. Bu algılama
hep var görüyor.
Algılama alanında bazen hep var görüyor, bazen de mesela buradan alıp buraya koymuş olarak görüyor. Ama bütün bu vücuda geliş sapağının hepsinin karşılığı şurada yok. Burada sadece işte buradan buraya bir iniş şeklinde, yani işte elmanın 9.8 metre bölü saniye. Evet,
çizgilerim hazırlıyorlar ya kitaplara.
Zaman
şekilleri hızlı çevirdiği zaman hareket oluyor.
Metrekare bölü saniye.
Metrekare.
Düşüş hızı. Neden bahsediyor?
Şuradaki formülde metrekare saniye.
Metrekare bölü saniye mi? Ha. İşte yani o şekilde algılanacak
metre,
şekilde.
Metrekare mi?
Metre bölü saniye miydi?
Metre bölü saniye kare.
Bir kare var.
Öyle bir şey yani, bir kare var. Şey ivme. Hız bölü zaman olduğuna göre metre bölü saniye kadar. Şimdi şu şeyde burada da işte o elmanın o şekilde düştüğü, kalemin bu şekilde hareket ettiği, güneşin işte 24 saatte döndüğü, ayın işte 1-30 günde güneşin etrafında turladığı şekilde algılama alanları bunlar. Ama bunların hepsi şurada anlık vücuda gelen, peş peşe gelen ve bir anda hem var hem yok olan tabloların oluşturduğu sonuçlar. Şimdi bütün bunlardan sonra ben şöyle bir o tahavülat-ı zerrattaki bilgiyi şöyle özetliyorum. Diyorum ki burada bir kalem var. Şurası da o misali kainat sayfası. Diyelim ki bu esir denen bir misali sayfa var. Bunun enini boyunu ebadını bilmiyoruz. Şimdi ben çok kabiliyetli bir ressam olsam ve burada her bir, hani piksellerden bahsetmiştik ya, evet, her bir piksel üzerinde istediğim rengi koyabilecek kabiliyetim olsa, yani elimde bir kalem var ama şuraya kırmızı, buraya mavi, buraya işte sarı koyabiliyorum.
Evet, ve çok 3D yazıcılar gibi diye.
Ve ben bu levhanın tamamını bir saniyede 24 kere dolanabiliyorum. Ben şimdi burada elimdeki kalemi öyle bir hızla hareket ettiririm ki siz benim kalemi bir dizi izliyor olarak algılarsınız. Yani aslında olan bir kalemdir, değil mi? Elde bir kalem vardır ama siz burada o kalemle bir dizi seyredersiniz. İşte konuşan, ondan sonra yürüyen, at koşturan, efendim işte
televizyon öyle çalışıyor.
Ha, televizyon öyle çalışıyor.
Eski tüplü televizyonlar öyle çalışıyor. Evet. Satır satır, bir de 625 satır vardı. Ama 625 satırı böyle bak tarıyor, bir de saniyede 25 kere tarıyor.
Evet. Mesela bu şeyde de bilim müzesinde de şey yapmışlar. İşte diyelim ki mesela şöyle bir ay şeklinde bir tapu var. Altında bir yuvarlak var. Bir düğmeye basıyorsun, fırırırt dönmeye başlıyor. O bir yüz şeklini alıyor. Hmm. Yani normalde durduğu anda bir işte kavis, altında bir başka kavis, öyle yüzümüz yok. Düğmeye basıyorsun, bir insan yüzü şeklini alıyor. Veya işte üstad diyor ya, bir küçük noktayı hızlıca çevirirsen aynen at olur. Mesela biz çocukluğumuzda yapardık. Süpürgeyi karanlıkta yakarsın, böyle hızlıca çevirirsin, 8 çizersin. İşte daire çizersin hızlı çevirerek. Şimdi Cenab-ı Hak bu esir perdesi üzerinde bir tek atomu kudret kaleminin ucu olarak ve bizim o işte ard arda gelen levhalar şeklinde algılayacağımız şekilde çok sonsuz bir süratle çevirebilecek bir ele, kudret eline sahip mi? Sahip. Şimdi
Allah'ın kendine göre itiraz edecek halimiz yok.
Şimdi bakın şurada tahavülat-ı zarat, hani o şimdiye kadar konuştuğumuz şey, nakkaş-ı ezeliğinin, şimdi nakkaş dediğimizde böyle nokta nokta her bir yeri nakşeden.
Nakkaş işleyen.
Evet. İşleyen, yani nokta nokta işleyen kalem-i kudreti, işte bahsettiğim kudret kalemi, kitab-ı kainatta yazdığı ayat-ı tekviniyenin hengamındaki ihtizazatı. Yani biz desek ki aslında kudretin elinde bir tek nokta var ve bu nokta o kadar süratle hareket ediyor ki biz bunu burada telefon, burada kitap, burada masa, burada işte yazı tahtası, orada kütüphane olarak algılıyoruz. ve bütün bu aslında var dediğimiz her şey bir tek kalemin ucundaki noktanın çok süratli hareketinden ibaret.
Evet, ya buna bir itiraz yok. Bizim ya, şey yapmak istediğimiz, ben insan olarak eyvallah da bunu nasıl yapıyor onu
zor şey yapıyor. Bunu anlamak zor.
Nasıl yapıyor derken?
İşte bu anlattığınız şekilde mesela nasıl yapıyor o? Mesela dediğiniz gibi kalem mi, atomları böyle gezdirip şey yaparak mı? Yani bilimin aradığı
şimdi şey. Şöyle, biz bu kainat modelini kafamıza yerleştirdiğimizde, yani bu kainat modeli dediğim kudret kaleminin ucundan çıkan kainat modeli.
Tamam.
Yani artık bakın şeyi geçtik, Big Bang'ı geçtik, levhalara geçtik. Bütün bunlardan bir çıkarıma ulaştık ve şimdi ne kaldı? Bir tek kudret kaleminin ucundaki nokta kaldı. Ve bu nokta bazen telefon, bazen kitap.
Tamam.
Yani bak, aynı nokta buradan buraya geçti şu anda diye düşünebilirsin. Aynı nokta şu anda varlığın başındaki ilk atom diye düşünebilirsin. Aynı anda o kadar süratli geçiyor ki aynı anda her yerde. Şimdi bu algıyı oturttuğumuz zaman hem kaderi hem esmayı oturtabilme şeyimiz çok daha kolaylaşır.
Bu bir nevi böyle bir bakış açısı farklı olmuyor ama yani kayyumiyet dediğimiz hani ayakta tutan yaratıyor, tekrar yaratıyor, tekrar yaratıyor, hep yaratıyor mu? Hep yaratıyor.
Tabi.
Devamlı yaratmalar ama var oluş halini görüyoruz.
İşte sürekli çizdiği için var. Yani
devamlı
çizdiği için.
Devamlı yaratma tecelli.
Yani sürekli çizilen kainat modeli.
Her an
tecellisi.
Evet. Tabi bunu anlamak çok zor çünkü haşa Allah olmak lazım anlayabilmek için.
İşte ama sadece bir gönderen işte anlamak
çıkarımda bulunabiliyoruz.
Yoksa bunun
bir şu şeyi buluş da mesela bir şey ya.
Tabii.
Onu da bilemiyordu. Diyelim ki 50 sene önce böyle Big Bang teorisi ne zaman çıktı bilmiyorum da yani 100 sene önce.
100 sene ancak evet.
O zamana kadar başka belki bir öyküler anlatılıyordu. İşte bunu bulmak gibi bütün bu olup bitenin bize daha bir anlaşılır halini bilimin
uğraştığı
kader kavramını tabii bilim de çuvallıyor. Ben de şimdi merak ediyorum.
Şimdi zaten bilimdeki yani bu kadar şey zaten alim ismi de var Cenab-ı Hakk'ın. Bunların hepsini anlamak zaten Cenab-ı Hak diyoruz ya kainatı niye yaratmış diye bir yerde söylüyoruz ya kendi sanatını görmek ve göstermek istiyor. Bu kadar mesela biz bazen öyle oluyor ki belgesellerde görüyoruz deniz altındaki yanardağın kaynayan yerinde bilmem kaç derecede yaşayan canlı var. Normalde hayatla kabili telif değil neredeyse. Yani mantıken düşünürsün böyle burada herhalde hayat mayat yoktur dersin. Oraya uygun canlı yaratmış. Belki de biz hiç onu göremeyecektik. Şimdi evet. Gördük tefekkür ettik. Bir şeye girdik beynimizde algı şeyine. Vay anasını dedik. Vay Allah neler yaratmış dedik. Yani şu cümleyi Cenab-ı Hak bize hissetişten Cenab-ı Hak bunu istiyor zaten değil mi? Yani
tabii.
Ne güzel yaratmış kelimesini duyur. Bizdeki o algıyı istiyor. O bir şükür meselesi. Çünkü onun yaptığı sanata takdir edici bir şey yaratmış bizi. Yani insanoğlunu gözlemleyici olarak. Yoksa kainatın bir amanası kalmayacaktı. Bu takdir eden olmayınca. Yoksa bir dünya yaratmış gördüğümüz ve şu ana kadar bildiğimiz kadarıyla hani hayat olan yer bir bizim burası var gibi görünüyor. Kainatın tabii hepsini görmez mümkün değil ama yine de çok yakın şeylerde arıyorlar, tarıyorlar. Henüz bir hayatla telif bir şey ya da bir başka bir canlı henüz bulamadılar.
Evet.
Üstadın dediği gibi yani koskoca kainatta nokta gibi olan bir dünya gibi yerde canlılığın bolluğundan geçilmiyor. Hayat bolluğundan geçilmiyor. Öbür arazilerde İşte gezegenler şunlar da burada. İşte Allah'ın inşallah melekler var ama belki bilinmediğimiz bir şeyler. Ama mesela canlı diye bir şey bulamıyorsun. Sanki bir israf gibi. Ne gerek var bu kadar büyük kainata gibi olabilir. Yani istese bize harikalığını başka dar alanda da gösterebilirdi gibi geliyor ama bak demek ki o kadar büyük bir tefekkür anlama şeyi var ki mertebesi var ki dediği gibi şeyde Muhammed'in hani beynimizin daha ne kadarını kullanıyoruz. Biz belki de daha inşallah gelecektekiler belki daha fazla kullanıp anlayacaklar. Vay be. Evet. Onlar çok dar düşünüyorlarmış diyecekler belki de bizimkilerimiz. Şu an çok geniş düşündüğümüzü belki zannediyoruz. Ama nereden nereye? Bu kadar o devamlı varoluş yokoluş varoluş yokoluşlarda amaç gene buradan bir ibret çıkartıp bizim vay anasını maşallah bir var dememizi istiyor. Barakallah dememizi istiyor.
Bir de burada mesela o gelecektekiler diyoruz ya, neticede gelecektekiler de şu anki bilginin bir devamını,
evet, yansıması. Yani
işte o noosferde
o İmam İbn'de var o.
Var tabii.
Tabii var.
O noosferde bir şey oluşacak. Yani şu anki bilginin devamında bir genişleme oluşacak.
Olsun.
Ve dolayısıyla şu an bizim o tefekkürümüzün bir uzantısı olarak onlar daha derine ve daha geniş bir bakışa sahip olacaklar. Ama işte bu kainat
ihtizaz
bir tek noktadır ve o noktanın sürat ve ihtizazından, titreşiminden ibarettir tanımı. Bizim işte bütün bu kader algılarımızda her şeyin her şeyle bağlantısına ve Cenab-ı Hakk'ın ilminden buraya ulaşmada önemli bir şey olarak önümüze çıkacak. Yani tahavvülat-ı zerrat Nakkaş-ı Ezeli'nin kalem-i kudreti kitab-ı kainatta yazdığı ayat-ı tekviniyenin.
Yani noktadan uzaklaşmak değil, noktaya ne kadar çok yakınlaşmaya gayret edersek o kadar anlamayı ve çözüme daha kolay olur.
Evet. Yani biz kendi zaman algımız içerisinde kitabın şu anda bu sayfasına gelmişiz. Bunlar geçmişte kalmış gözüküyor ama hala o düzlemde kitabın bu sayfasında duruyor. Yani kudret kalemi burada yazarken şurayla da anlık bizim an olarak tanımladığımız düzlemdeki irtibatının aynı düzlemde olduğunu bildiğimizde o zaman işte kader cüz-i ihtiyari, ondan sonra kaza, bunları bağdaştırma imkanımız daha kolay olacak.
Yani bir de böyle bir tablo tasavvur ettiğimiz zaman işte kudret kaleminin ucundaki küçük bir nokta. Bu şu an kuşatamadığımız koskoca kainatın içerisinde bizim yerimizi düşünürsek, kendi yerimizi, küçük bir zerre, yani küçük bir toz, belki toz zerresi gibi, evet, şey. Dolayısıyla burada işte cüz-i irade nerede kalıyor meselesi devreye giriyor ki işte
da ileriki derslerde
özellikle kaderin zaten en mühim meselesi, kaderle cüz-i irade nasıl bağdaşır?
Onlara tabi sonraki yerlerde gireceğiz.
Ama şimdi bu alanda düşününce bizim cüz-i irademiz falan yok yani. Zaten biz bir şeye bağlı.
Bir senaryonun bir parçasıyız gibi görünüyor değil mi?
Yani.
İşte bak orada şeyi de yine hatırlamamız lazım. Yani var yok hakikati tamamen mantıki çıkarımlarla ortaya çıkacak bir şey değil. Mesela burada ben İmam Maturidi'nin şeylerine de bakıyorum. Kader, kaza, işte daha çok Mutezile'ye itirazlar şeklinde. Onlar biraz daha böyle yatay düzlemde ve işte şey çıkarımlarına. Mesela Allah eğer rahmet sahibi ise şeyin işte onun yaratmasının şu şekilde olması lazım diye mantıki çıkarımlar yapmışlar. Ama biz burada direkt varlığın kendi hakikatinden hareketle bir noktaya ulaşacağız. Yani mantıki çıkarımlar gene seni tatmin edebilir mi? Edebilir. Ama şu anda mantık o eski şey, mesela Allah'ı kabul ettiğin şekilde ortaya çıkarmış. İşte Allah madem ki rahmet sahibidir dediğinde Allah'a inanmayan biriyle aynı düzlemde bunu paylaşamıyorsun. Ve aynı alanda onu konuşamıyorsun. Çünkü önce bir Allah imanı gerekli oluyor. Ve Allah hakkıyla iman etmiş olması gerekiyor. Ama şu tabloda dedim ya, biz mesela şu anki ortaya koyduğumuz birçok yerde semavi kaynaklardan bir referansta bulunmadık. Dolayısıyla bu herkesin
evet,
alanı.
Evet.
Tamamen şey olan yani bilimsel ve çerçeve çıkarılmış.
Evet.
Noosferin ortaya çıkarttığı gerçi.
Sonuçta.
Evet. Şimdi bütün noosferin.
Evet. Şimdi o zaman biz bir dahaki hafta kader konusuna 26. söze başlayacağız. O altyapıyı hazırladıktan sonra. Ondan sonra işte bu cüz-i ihtiyari, ondan sonra kader, kaza, kaza olayın neresinde, hata neresinde, biraz daha bunları paylaşmaya, o zaman gireceğiz.
Vücuda getirmeye başlayacağız inşallah.
İnşallah.